Sevgi, umut, stres, acı, para, ilişkiler.
Burada yaşama dair her şeyi konuşacağız.
Kutsal kitabın ışığında bütün bunları inceleyeceğiz.
Kutsal yazıların ne dediğine, ne anlattığına birlikte bakacağız.
Ne için yaşıyoruz?
Neden yaratıldık ve yaşam amacımız ne?
Tanrı'nın gözünde biz değerli miyiz?
Tanrı için neyi ifade ediyorsun?
Hayatımıza başka bir açıdan bakmak istiyorsak,
yaşamımızın rotasını çizmek istiyorsak,
o zaman Tanrı'nın sözüne kulak verelim. Hayatın Rotası programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın Rotası programında sizlerleyiz. Konuğum Pastör Cem Ercin. Hoş geldiniz pastörüm.
Hoş bulduk değerli Radyo Maranata dinleyenleri. Efendim evinize öyle başlarız bir bazen. Evinize, sizlere evinize esenlik olsun. Selamet olsun. Çok güzel bir sözdür biliyor musunuz? Çok güzel bir söz, çok güçlü bir sözdür. Çünkü Tanrı'ya bakan bir sözdür. Selamet, esenlik. Bunun bir tane kaynağı var. Tanrı, biz bu dünyada bizim bu dünyada ihtiyacımız olan tek şey o dingin ruh, o esenlik, o selamettir. Bunu bize verebilecek olan tek kişi, tek zat, tek yücelik, tek şartsız Tanrı'dır. Ona ebeden ebedince yücelik olsun diyelim ve hepinize selamet olsun efendim. Evinize sükût olsun, selamet olsun, dinginlik olsun, sevgi olsun.
Amin. Değerli dinleyicilerimiz, her insan ailesi ve çevresiyle yakın ilişki içerisindedir. İlişkilerin insan hayatındaki yeri inkar edilemeyecek kadar da önemlidir. Çünkü bu ilişkiler bizim hayatımızı olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Bugün biz de ilişkilerimiz konusuna kutsal kitap ışığında bakıp Tanrı'nın sözlerinin rehberliğinde kadın erkek, aile ve çevremiz ile olan ilişkilerimiz nasıl olmalı, ilişkilerimizin temelinde neler olmalı daha derinden bakacağız birlikte. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, ilişkilerimiz konusu üzerine konuşacağız. Önemli bir konu. İlişkilerimiz bütün hayatımızı şekillendiriyor çünkü. Kutsal kitapta kadın erkek olsun, çocuklarla ilişkilerimizde, çevremizle ve en önemlisi Tanrı'nın kendisi ile ilişkimiz hakkında bizleri bilgilendiriyor. Bugün birlikte bunlara bakacağız. O zaman sohbetimize şöyle bir soru ile başlamak istiyorum ben size pastörüm. Neden insanlar birbiriyle bir ilişki, iletişim içerisinde olmayı arzuluyor? Genel olarak yalnız olmayı pek tercih etmiyoruz tabii ki insan olarak. Bunun temelde nedeni nedir sizce?
Yani mesela halk arasında bir laf vardır ya, halkımız arasında bir şey, yalnızlık derler. Ne derler? Yalnızlık Allah'a mahsustur. Şimdi şöyle, işte tam da aslında tam doğru değil. Niye biliyor musunuz? Aslında Tanrı bizi yani yalnızlıktan sıkıldığı için değil, yalnızlık ağır geldiği için değil Tanrı'ya. Ya da yalnızlıktan bunaldığı için değil. Haşa, öyle bir şey için değil, ama Tanrı bizi ilişki için de yarattı. Aramızda yücelmek için de yarattı. Dolayısıyla bizim aslında yaratılışımızın kodumuzda var ilişki. Yani yaratılışımız gereği biz ilişkisel bir yaratıklarız. İlişki kurmamız lazım. Yani biz aslında yaratılışımızın özünde ne var? Biz Tanrı'yla onun yüceliği için, onun yüceliğine paydaşlık olmak için, onu yüceltmek için ve onu yüceltme ilişkisinde bulunmak için yaratıldık. Bak, çünkü onu yüceltme derken bunu şey algılamamak lazım ya. Bunu da bir ufak parantez açıp yine döneceğim ilişki konusuna. Bunu söylediğim zaman sadece böyle bir zorunluluk, bir şey, bir katı şer'i tutumla Tanrı'yı yüceltmek zor değil. Zaten biz şunu söyleyeyim, onunla tanıştığımızda doğal refleks olarak onu gördüğümüzde, onu hissettiğimiz zaman doğal refleks olarak kendimizi ona bırakacağız. Onu yücelteceğiz. Çünkü bizim yaratılış özümüzde biz onun nasıl tarif edelim onu? O kodlarımızda onu yüceltmek var ya da ondan zevk almak var. Bizim yüreğimizi, bizim yaratılışımızı, bizim bir tatmin edecek tek kişi odur. Tamam? Bunu söyleyelim. Ondan sonra şunu da şey yapalım. Yani ilişki refleksimizin, yani ilişki kurma reflekslerimizin, ilişki kurma isteklerimizin refleksimiz derken onu da açıklayalım. Şimdi kavramları daha fasih konuşursak çok daha güzel olacak. Herkes anlayacak o zaman. Yani ilişki refleksi derken ne demek istiyorsun pastör? Şunu demek istiyorum. Biz ilişki kurmak istiyoruz ya insanlarla. İlişki kurmak için bir hevesimiz var ya. İlişki kurmaya çok yatkınız ya. İşte onun temeli yaratılışımızdan geliyor. Onun temeli kodlarımızda var. Tamam? Onun temeli kodlarımızda var. Bakın bugün Ne şey yaparız, ne deriz mesela? Diyebiliriz ki bazı ya şu soru gelebilir mesela.
Bazı
bugün
insanlar yalnızlık seviyor sanki, asosyal insanlar
asosyal
da var.
Asosyal derler. Hatta bazıları bazen bunu bir hastalık olarak da şey yaparlar. Hani insanlardan uzaklaşma vardır muhtemelen. Ham şimdi hatırlamadım ama psikolojide mutlaka vardır bunda bir hastalık şeyi. Yani insanlardan uzaklaşma isteği, insanlardan sosyal fobi mi öyle bir şey falan da vardır. Bakın en asosyal olan kişimiz dahi, tamam mı, tam anlamıyla sosyal değil, ilişkileri var o kişinin. İlişkileri çok var o kişinin. Ha, ama o kişinin davası ne? O kişi seçici ilişkilerinde. Tamam? Korkular yaşıyor biraz belki. İnsanlara dair bir şey yaşamış belki. Ondan dolayı bazı çekinceleri var, bilemem. Ya da karakterin şeyin gereği bu. Bize göre, dışarıdaki birçok insana göre asosyal gelebilir ama adam asosyal değil. Adamın ilişkileri var, ailesi ilişkisi var, yakınlarıyla ilişkisi var. Yakın kişilerle ilişki kuruyor, tamam? Herkesle ilişki kurmuyor, seçici ilişkiler kuruyor. Ama ilişkisi yok değil, asosyal değil. Bak daha başka bir şey söyleyeyim ben. İnan bana, bu çok defa tanık olmuşuzdur. Mesela aç internete, gir bak Google'da yaz. Depresyonla başa çıkmanın işte şeyleri diye yazdığın zaman. Yazmadım ama ben ezbere konuşuyorum ama mutlaka çıkacaktır. Çünkü bildiğim bir şeydir. Yani mutlaka şunu söyleyecekler. İnsan içine çıkmak, insanla ilişki kurmak, insanlarla ilişki kurmak, depresyonu, o ağır depresyonu yenecek olan şeydir. Panik atağı da yenecek olan şey de odur. Çünkü aklın bu muhtemelen dışarıdaki insanlarla ilişki kurdukça o zaman onlardan faydalanıyorsun. Onlardan besleniyorsun. Besleyici bir şey bu. Ya bizim özümüzde, yaratılışımızda olan bir şey. O zaman o depresyon, kafanda kurgulamıyorsun depresyonları. Kafanda korkular yaratmıyorsun. Çünkü insanla ilişki kurmak seni korkulardan azade ediyor. İnsanla ilişki kurmak seni o düşünce, o karanlık, ne diyelim, o çöküntü, ruhsal çöküntü yapısından çekip alıyor seni. Doğamızda var bu. Doğamızda biz ilişkisel yaratıklarız. İlişki odaklı yaratıklarız. Bunun sebebi Tanrı suretinde, Tanrı benzeyişinde yaratılmamızdır. Bunun sebebi Tanrı'yla, ne diyelim ona, ilişki kurmak, onu yüceltmek için yaratılmamızın sebebidir bu.
Temelde bu.
Bundan dolayı yaratıldık. Onun için yani insan, hiç istisna yok ki, her insan sosyal bir kişiliktir. Boyutları, yoğunlukları farklı olabilir ya da zaman içerisinde farklı yoğunluklar yaşayabilir insan. Mesela gençken biraz daha utangaç olur, çocukken, ergenken biraz daha takıntılı olur falan ama o zaman da sosyaldir. Bazen sosyallik yaşamak ister, tamam mı? Mesela bir ergen sosyallik yaşamak ister. Sesim yüksek mi çıkıyor? Bir ergen sosyallik yaşamak isteyebilir ama mesela utangaçlığından dolayı o sosyalliği yaşayamaz. Tamam mı? Yani kendini çekiniktir biraz, kendini geri tutar biraz, asosyalliğinden değil. Çekingenliğidir aslında, o sosyalliği yaşamak istiyor, o insanlara iletişim kurmak istiyor, o insanlarla vakit geçirmek istiyor, vakit harcamak istiyor. Eskilerin tabiriyle teşhiki mesaide bulunmak istiyor o kişilerle. Ama ne bileyim işte, genç olması, işte bazı utangaç, bazı karakter yapısından dolayı buna engel oluyor. İnsan son tahlilde ilişkisel bir yaratıktır. Evet. İlişki için yaratılmıştır. Tanrı ile ve insanlarla, diğer insan kardeşleriyle doğru ve güzel, biraz sonra geliriz ona, doğru ve güzel ilişki kurmak üzere yaratılmıştır. Tanrı'yı yüceltme, Tanrı yüceliğinde yaşamak, Tanrı'yı yüceltme ilişkisi kurmak üzere yaratılmıştır insanoğlu.
Evet, yani bu ilişki kurmamızdaki aslında ihtiyaç yaratılışımız gereği zaten var diyebiliriz. Belki yaratılıştan çok bahsettik, tabii ki oradan bir ayet okumak lazım. Yaratılış 1. bölüm 27-28'de diyor ki, Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun diyor. O zaman görüyoruz ki aslında yine de kadın ve erkek olarak yarattı ve bir ilişki içerisinde yarattı onları.
Aynen öyle. Bak oradaki anahtar ifade, anahtar ayet. Tamam mı? Neden ben bu çıkarımları yapıyorum? Pastör sen niye bu çıkarımları yapıyorsun? İlişki için, ilişki kodumuzda ilişki var diyorsun. Yaratılışımızda var diyorsun. Bu sadece dışarıdaki insan davranışlara, genel insan davranışlara bakarak mı söylüyoruz bunu? Yok, değil. Ayetlerle desteklememiz lazım. Çünkü bakın, biz bir parantez daha açalım. Biz bir şey söylediğimiz zaman Tamam. Dışarıdaki insan yaşayışına göre gözlemleyerek sadece söylemiyoruz Emrah. Hı hı. O gözlemlerin hepsini alıyoruz, tamam mı? Şu kutsal kitap dediğimiz Tevrat'la başlayan, içinde Zebur'la devam eden ve şeyin İncil'le nihayetlenen kutsal kitabın süzgecini atıyoruz. O kutsal kitabın süzgecini çarptırıyoruz o şeyi. Gözlemlerimizi, deneyimlerimizi, insanların söylediklerini. Ha, oradan bir çıkarsama yapıyoruz. Onun harmanlamasından bir çıkarsama yapıyoruz. Niye dedim ben bunu? Şunun için dedim. Şimdi orada ne diyor? Tanrı'yı kendi suretinde yarattı. Ne demek bu? Şimdi biz insanoğlunun sosyalliğini biz hayvanlarda görmüyoruz. Hayvanlara asosyal demiyorum. Ama insanların sosyalliği yok. Hayvanların sosyalliği içgüdüsel bir sosyallik. Biraz yaşam tarzı olan sosyalliği, biraz ayakta kalmaları için bazen sosyalleşmeleri gerekiyor. Mesela bir çakallar sürü halinde geziyorlar. Niye? Çünkü toplu halde saldıracaklar, toplu halde yemlerini yemeleri lazım. Tek tek olursa güçsüzler falan filan. Değil mi? Mesela bununla ama kartalların böyle bir ihtiyacı yok. Değil mi? Kargalar sürüyle gezer ama kartallar yalnız gezer. İhtiyacı yok çünkü. Dolayısıyla hani sosyallik biraz hayvanlarda elzem olduğu için var. Ama insanda bu değil. İnsanda ihtiyaç, sosyallik. Evet. İnsanda şey olan bir şey. Şimdi ne diyor mesela orada? Tanrı suretinde yaratıldı. Niye suretinde yaratıldı? Çünkü Tanrı'yı ancak insan anlayabilir. Tamam mı? İnsan anlayabilir Tanrı'yı. Ve meleklerden daha iyi anlar Tanrı'yı. Onu da söyleyelim. Meleklerden daha iyi anlar Tanrı'yı. Çünkü onlar kendi suretini yaratmadı Tanrı. Hayvanlar da Tanrı suretinde yaratılmadı. Hayvanlar Tanrı'yı anlayamaz. Ama insan anlayabilir. İlişkilerin ne kadar, yani insan ilişkisi dediğimiz şeyin aslında ne kadar yüksek boyutta olduğunun şeyi de budur. Hı hı. Bir ikinci konu orada mesela erkek ve dişi olarak yarattı. Ama evet, buna da geleceğiz. Bu da ilişki temelli bir şey. Buna da ilişki gerektiren evet. Bir şey. Bir ayetimiz daha vardı orada gene. Diyor semereli olun. Onu okudun mu? Sen okuyacak mıydın onu? Semereli olun, çoğalın diyor mesela. Değil mi orada mesela? Gene Tevrat'ın başında insana şeyi var. Yarattıktan sonra.
Verimli olun, çoğalın.
Verimli olun. Semereli, eski tercüme pardon.
Yeryüzünü semereli, doldurun verimli. Ve denetimini salın.
Okusana ayeti bir.
Tamam. Yine Yaratılış 1:27-28. Evet. Ayetler içerisinde 28. ayette diyor ki onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi.
Verimli olun.
Ben yeryüzünüzü doldurun ve denetiminizi alın.
Verimli olun. Semereli olun, verimli olun. Tamam mı? Verimli olun, çoğalın. Şimdi tamam mı dedim ha? Tamam mı değil. Tamam mı? Verimli olun, çoğalın. Şimdi verimli olmak için, çoğalmak için bir şey gerekiyor. İlişkisel şeyler gerekiyor.
Evet.
Tamam mı? Başka türlü verimli olamazsın. Verimlilik ilişkiyle müsemma. Anlatabiliyor muyum? İlişki olması lazım o ilişki olması lazım o kişilerde ki burada verimlilik olsun. Çünkü birbirinden öğrenmesi lazım insanın. İlişkisel anlamda birbirinden öğrenmesi gerekiyor ki verimli olsun. Sadece çoğalma anlamında değil buradaki verimlilik. Çoğalma anlamında değil. O çoğaldıktan sonra o kişilerle olan ilişki, münasebetler derinlemesine güçlü olması lazım. Verimli olun, çoğalın lafı ilişkisiz olmaz. İlişki altyapısız olmaz. Anlatabildim mi? Yani bu tanrısal bir şeydir ilişki konusu. Tanrı'nın iradesi olan bir şeydir. Tanrı'da olan bir şeydir. Tanrı'da olan bir şeydir. Yaratılışımıza mahsus bir şeydir.
Evet. Şimdi sosyal medyadan gelen yorumlar var. YouTube'dan gelen yorumlar var. Onları okumak istiyorum birkaç tane.
Başlayalım onlara.
Evet. YouTube'dan Karar Defteri iyi yayınlar demiş bizlere. Tuzla Protestan Kilisesi iyi yayınlar demiş. Elona Hanım iyi yayınlar demiş. Sabri Bey iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Mesut Subaşı Filipililer 2:5 Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Sabri Bey demiş ki o zaman şeytanı suçlayamaz Tanrı. Şeytan anlamadığı için mi baş kaldırdı yazmış bizlere.
Şeytanın suçlaması şöyle, baş anlamadığı için değil. Baş kaldırmasının sebebi onun, yani nasıl söyleyeyim onu, itaatsizlik. Baş kaldır adı üstünde. Yani direktman güzel soru bu aslında ama direktman bu ilişkiler anlamında, ilişki kuramadığı için anlamında değil. Ama şunu söyleyelim, oradaki olay aslında günahın ilk girişidir. Günahı ilk orada görüyoruz. Özgür iradenin bir sonucudur. Tanrı şeyini Nasıl anlatalım onu? Yani Tanrı'yı anlama konusu, Tanrı'yı anlayabilme konusu, en doğru şekilde yorumlayabilme konusu biraz onun suretinde yaratılmakla alakalı. Bizler Tanrı'nın eylemlerini yorumlayabiliriz. Tamam? Tanrı'nın eylemlerini, Tanrı'nın neden bunu yaptığını yorumlayabiliriz. Tanrı'nın duygusallarını yorumlayabiliriz. Tanrı'nın eğer Rabbimiz İsa Mesih burada gözyaşı döküyor. Biz bunu anlayabiliyoruz, bu gözyaşını. Bunun sebebini anlayabiliyoruz. Çünkü onunla duygudaşlık var. Yani duygudaşlık derken o duyguyu biliyoruz. O hissiyatı biliyoruz. O anlamda söyledim anlayamazlar derken. Bu derinlik yoktur meleklerde. Bu öğreti biraz melekler konusu kutsal çok açık değil. Kutsal kitapta çok açık değil. Biz böyle uç ayetlerden biraz çıkarsamalar yapıyoruz. Yoksa Hristiyanlar direkt ana konuları değil bunlar. Ana tartışmaları değil bunlar. Ama şeytanın şeyi, başkaldırısı Tanrı'nın yerine geçme isteğiydi. Tamamen başka. Tanrı evet. gibi olma isteğidir. Tanrı'ya isyandır. Tanrı'yı tanımamasıdır. Çok güzel soru Sabri Bey. Çok teşekkürler bu soru için.
Evet. Pastörüm, gerçekten ilişkiler çok önemli. Bütün hayatımızı etkiliyor. Bütün karakterimizi şekillendiriyor. Peki ilişkilerimizin temelinde ne olmalı? Yani ilişki tam olarak ne demek? Belki ondan bahsetmek lazım. Temelinde neler olması gerekiyor?
Şimdi bugün söyleyeceğim, paylaşacağım şeyi ben çok kullanacağım. Tamam, çünkü bugün aslında benim değil kutsal kitaptan bugün temel tezim bu olacak. Tanrı sevgisi üzerine konuşacağım ilişkilerde. Bir şey söyleyeyim sadece. Mesela benim eşimin çalıştığı yerindeki patronun şeyidir. Çok güzel bir lafı vardır. Der ki, Tanrı ile ilişkiniz iyiyse herkesle ilişkiniz iyidir. Şimdi bak. Şimdi bu söz çok doğrudur. Tanrı ile ilişkin iyiyse, Tanrı ilişkin varsa. Tanrı ile ilişkin iyi demek, o da yani tam şöyle, Tanrı ile ilişkiniz iyi olması demek, Tanrı ile ilişkiniz var olması demektir. Tanrı ile ilişkiniz varsa zaten Tanrı ile ilişkiniz iyidir. Çünkü Tanrı ile ilişkisi olan bir adamın Tanrı ile ilişkisi kötü olması gibi bir alternatif yoktur. Ya yani olmaz öyle bir şey yani. Çünkü Tanrı bizim hayatlarımızda hep iyilik için etkindir. Biz Tanrı'nın o iyiliğine muhtaçız. Onun iyiliğini gördüğümüz zaman, onun güzelliğini gördüğümüz zaman onunla ilişkimiz her zaman derinleşecek ve iyi olacak. Yani Tanrı ilişkisi olan insanın kötü olması gibi bir alternatifi, Tanrı ile ilişkisinin kötü olması gibi bir alternatif olmaz. Tanrı ile ilişkin vardır veya yoktur. Tanrı ile ilişkisi olan insanın, tamam mı? Ya insanın Tanrı ile ilişkisi vardır ya da Tanrı ile ilişkisi var olduğunu zannediyordur. Tamam mı? Bir aşağıdan onu tapınıyordur. Tanrı bir yerlerdedir. Arada bir şey vardır, uçurum vardır, bir şey vardır. Sadece ispat-ı vücut bir tapınması vardır. İspat-ı vücut bir duası vardır. İspat-ı vücut işte belli zamanlarda ibadet yerine gider, o görevini yapar, döner. Böyle bir ilişkisi vardır. Bu ilişki değildir. Bu tanrısal ilişkisi değil, ilişki olmaz böyle. Bu dünyevi bir ilişkidir. Bu ilişki bereketlenmiş bir ilişki değildir. Onun konuya geliriz belki. Günah ilişkilerimizi ne kadar bozuyor? Yani bizim aslında günahtan dolayı ilişki sandığımız şeyler ne kadar doğru ilişkiler? Neyse, başa dönelim. Tanrı ile ilişkiniz varsa herkesle ilişkiniz iyidir. Evet, niye? Evet. Niye? Çünkü şundan. Tanrı ile ilişki varsa, tamam mı? Senin yüreğinde hissettiğin şey Tanrı sevgisidir. Oradan sevgi alırsın çünkü. Sen kardeş bak, sen Tanrı'dan sevgi alıyorsan o sevgi senden yansır. Yansır mı? Yansır. Sen kime sevgiyle gidiyorsan, sen insanlara sevgiyle gidiyorsan oradan sana sevgi dönüşü olur. Tamam? Nokta. Sana sevgi dönüşü olur. Bizim insanların sevgisine ihtiyacımız var. Bizim Tanrı sevgisine ihtiyacımız var ama bizim Tanrı sevgisiyle birlikte sevildiğimizi hissetmeye ihtiyacımız evet. var. Tamam? Şimdi sevildiğini bilmen için önce sevgiyle gitmen lazım. Eğer Tanrı sevgisi bizim için yeterli olan bir şey. Tanrı sevgisi bizim için tatmin edici bir şey. Ama biz değil mi ki insanlara sevgiyle gidiyoruz. O insandan bize artık kötülük gelmez.
Aslında pastörüm şunu belki söylemek isteyen dinleyicilerimiz de vardır. Yani yazabilirler tabii. Ben düşündüğümde birçok insan şunu diyecektir. Biz seviyoruz ve sevgiyle gidiyoruz birçok insana diyeceklerdir. Tanrı'yla ilişkideki o sevgiyle bizim sevgimiz arasındaki fark nedir o zaman? Yani o yine de sevgiyle gidiliyor çünkü.
Çok güzel bir tercüman oluyorsun Semra. Şöyle... O sevgilerini bir ona gelelim. Herkes o zaman söyleyeyim onu. Herkes ilişkilerini yani bu birçok insan kötü ilişkiler yaşıyor ya. Herkes kendini bir çek etsin. İlişkilerini değil, yanlış söyledim. Herkes kendini bir çek etsin. Kendi sevginizi bir check edin. Şimdi bak Semra, bu seviyorum diyen kişiye bakıyorsun, konuşuyorsun. Gerçekten birilerinin bir tavırlarından dolayı sevgisi vardır. Birileri ona bir iyilik falan yapmıştır. O iyilik yapınca o kişi ona sevgi besliyor. Çünkü ondan bir sevgi görmüş ya. Sevgiye sevgi refleksiyle gidiyor. O zaman diyor ki ben seviyorum diyor. Aslında bak olan şu. O kişinin sevgisine karşı sevgi refleksi beslemiş belki. Ya da o kişiyi gördüğü bir şeye karşı sevgi refleksi beslemiş. Ama Semra, sevgi yok onda. Niye söylüyorum? Çünkü bu konuşmayı yapıyor. Tamam mı? Pastör ben seviyorum diyor. Aradan 5 dakika geçiyor. Birisi hakkında öyle şeyler söylüyor ki. Öyle nefret varı şeyler söylüyor ki. Anlatabiliyor muyum? Gitti, o yok orada sevgi o. Şimdi bak, sevgi varsa, Tanrı sevgisi varsa, bu sevgi ile ilgili burada program yapmıştık galiba. Bu sevgi konusu çok önemli. Çünkü Tanrı sevgisi varsa, Tanrı sevgisi öyle hemen uçup giden bir şey değildir. Gidip giden bir şey değildir. Sana kötülük yapılsa bile, tamam mı? Sen o insana baktığın zaman Tanrı sevgisi varsa sende, sevgiyle bakarsın. Ya Matta 5. bölüm, bak İncil Matta 5. bölüm, Rabbimiz İsa Mesih'in vaazıdır. Diyor ki, yalnız sizi seveni severseniz fazladan ne yapmış olursunuz diyor. Sizi sevmeyenler için, size kötülük edenler için, eza edenler, eski tercümede size eza edenler, yani kötülük besleyenler için dua ediyor musunuz? Bak şimdi. Pardon ya, bir dakika. Nasıl söylüyor ona ya? Sana kötülük yapanlar için sevgi besleyebiliyor musun? Ya da sana kötülük besleyenler için, onlar için dua edebiliyor musun? Bu Tanrı sevgisi kalitesi, Tanrı sevgisi kalitesidir işte. Bu böyle bir mertebedir bu. Dünyada pek aranan olan bir şey değildir. Şimdi bizim kıstasımız ne? O biz seviyoruz diyen pastör, ama biz de seviyoruz diyen pastör, biz de seviyoruz pastör diyen kişiler var ya. Onlar neyle kıyaslıyor kendini? Kimle kıyaslıyor?
Daha çıkarcı mı bir sevgi var daha?
Ortada dolaşan sevgi, ne diyelim, kıstası ne? Sevgi kıstası, ortada dolaşan bir sevgi kıstası var. Sana iyilik yapanı, sen de sana kıyak yapanı seversin. Sana kıyak yapmayanı sevmezsin. Değil mi? Evet. Ama Tanrı kıstası bu değil ki. Şimdi o kıstasa göre gidersen, birçok insana göre baktığın zaman belki sen de biraz daha sevgi fazla görebilirsin kendinde. Onda sen görüyorsun onu. Sen kendinde biraz daha fazla sevgi görüyorsun belki. Ha, güzel. Ama şimdi Tanrı sevgisine gelince, abi sen sana kötülük yapanlar için dua edebiliyor musun? Var mı o yüreğin? Kurban oldum. Ha, sana iyilik yapanlar için bile dua etmeye çok mecalin yok. Sana kötülük yapan biri için, he? Şimdi biz mesela ne diyoruz biz mesela? Devlet büyüklerimiz için, değil mi? Dua etmeliyiz biz. Devletimiz için, bu ülke için dua etmeliyiz. Bu ülkenin büyükleri için dua etmeliyiz. Adam diyor ki ben o partiyi şey yapmıyorum. Ha, şimdi ne yapacaksın? Dua etme. Olmaz. Dua edeceksin kardeş. Dua edeceksin. Yönetenler için dua edeceksin. İşte bu yürek sevgi yüreğidir. Tanrı sevgisinin olduğu yürektir. Şimdi bunu yapamayan bir kişi ben seviyorum dediği zaman o sevgiyi bir kontrol edecek. Bir check edecek o sevgiyi. Dünya kıstası değil bizim kıstasımız değerli kardeş. Ha, işte o sevginin olması lazım ki bugün çok temel, çok şeyi bununla temellendireceğim. İlişkileri bununla temellendireceğim. İlişkileri buradan bakmak lazım değil. Susayım ben, sorularım falan var.
Yani anladığım kadarıyla ilişkilerin temelindeki en önemli şey sevgi ve biz insanlarda aslında günahlı doğamızdan kaynaklanan biz sevgiyle yaklaşıyoruz insanlara ve eksik bir sevgi bu, yozlaşmış. Biraz daha çıkar ilişkisine dayanan bir sevgi ama Tanrı ile ilişkimiz olduğu zaman, iyi bir noktada olduğu zaman Tanrı'nın o her şeye rağmen sevgisinden besleniyoruz ve insanlar olan sevgimiz de bu şekilde şekilleniyor diye anladım ben sizin anlattığınızdan. Tabii ki ilişkilerde sevgi çok önemli. Güven, doğru bir iletişim, anlayış, saygı, sadakat, bunların hepsi de gerçekten çok önemli iyi bir ilişkide, sağlıklı bir ilişkide diyoruz. Şimdi birkaç YouTube'dan yorum var, onu okuyacağım ve Instagram'dan aslında yorum var. Mesut Subaşı bize yazmış YouTube'dan. Süleyman'ın özdeyişleri 26. İnsanların çoğu vefalıyım der ama sadık birini kim söyleyebilir? Bizde bu konuda eksik olan nedir demiş. Vefalıyım der ama sadık birini kim söyleyebilir diye sormuş.
Ya, şimdi az önce paylaştığımız şeydir o. Yani günah yüreğinde sadakat, günahlı yüreklerde sadakat. Peki bu sadakat zor rastlanan bir şey. Çünkü işte günahlı yürek dediğin, az önce paylaştığın şey, nefsin olduğu yerde, nefsin ağır bastığı yerde. Çünkü içimizde bir çelişki yaşanırsa bazen vicdanla nefs kapışır. Hı-hı. Der ki ya bir nefs der ki ya bunu istiyorum, bunu almalısın, bu sen, bu senin olmalı ya da bunu yapmalısın, bu senin için gerekli, sen bunu hak ediyorsun. Ama vicdan der kardeşim tamam da der yani sen bunu satıyorsun der yani. Sen bu işi sat yapmakla bunu satıyorsun. Yani sonuçta bunu söyler vicdan. Şimdi o vicdanla nefs çelişir değil mi? Orada birçok zaman nefs ağır basar. Ama eğer Tanrı'da yürüyen bir adamsa, o zaman pastör Tanrı'da yürüyen bir adamsa Tanrı'dan aldığı güçle o zaman vicdan mı ağır basar? Yok işte. Yok. Nefsin çelişkisi olmaz orada. Eğer günah Tanrı'da yürüyorsan o nefs baskılanır. Nefs boşa çıkar. Nefs baskılanır orada. Dolayısıyla orada bir çelişki kalmaz. Direkt vicdanda yürürsün. Evet. Onun için doğru söylüyor değerli kardeş, subaşı kardeş. Rabbe ihtiyacımız var. Rabbin ruhuna ihtiyacımız var. Rabbin kutsal ruhuna ihtiyacımız var. Bizim kürsünün yani Hristiyan kürsüsünün önemli öğretisidir. Kutsal öğretisi. Yani Tanrı sizinle birlikte yaşamak istiyor. Tanrı sizin ruhunuzla beraber yaşamak istiyor. Tanrı ruhu gelip bu dünyada sizin ruhunuzla beraber yaşamak istiyor. Kutsal ruh kardeş. Kutsal ruh.
Evet, şimdi Instagram'dan bize Görkuki yazmış. Onu da okumak istiyorum hemen. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Devamında aşağıdan yukarı olan sevgide ilişkide kusurludur. Yukarıdan aşağı olan sevgide ilişkide kusursuzdur. Bizim çabamız sadece ilişkide kalabilme çabasıdır sadece. Geri kalanı yaratan çözüyor zaten demiş. Çok teşekkür ediyoruz yorumları için. Evet pastörüm, aslında geçen hafta sevgililer günüydü, ilişkileri konuşurken onu da atlamayalım. Birçok insan hayatındaki insanın sevgisini bir çok farklı şekilde ifade etmeye çalıştığını düşünüyorum. Peki kadın ve erkek ilişkilerine baktığımızda kutsal kitap bu anlamda ne söylüyor bizlere? Çünkü zaten yaratılıştan biz konuştuk ve bir ilişki için yaratıldığımızı söyledik. Kadın ve erkek arasındaki bu ilişki için aslında kutsal kitabın bakışını merak ediyorum.
Önce şeyi söyleyerek başlayalım. Şimdi bugün paylaşacağımız ilişkiler aslında her birisi bir program çıkarır. Mesela bilhassa bu sevgililik konusu, eros sevgisi konuşuyoruz. Yani işte Grekçe, antik Grekçe, İncil'de geçmiyor eros kavramı. Eros diye bir şey geçmiyor İncil'de. Ama onu söyleyelim, ama antik Grek'te sevgiler ayrılmış. Yani 4 çeşit sevgi var. Mesela bir tanesi işte fileo sevgisi. Yani iki arkadaşın can dostum sevgisini bir isimlendirmişler. Mesela bir agape sevgisi var. Tanrı'nın insana duyduğu sevgi. O sevgi tam tanımlanması zor bir sevgi. Anlaşılması zor bir sevgi. Bir de mesela eros var. Eros'u biliyoruz aşağı yukarı. Aşağı yukarı değil, biliyoruz. Yani kadın erkek arasındaki aşk sevgisi diyelim. Onu öyle söyleyelim. Şimdi bu konu efendim, şimdi mesela şöyle bir algı oluyor bazen. Ya pastörler, papazlar aşk konusunu, sevgi konusunu konuşmalı mıdırlar? Bunlar biraz namahreme girmez mi? Bunlar ayıp kaçmaz mı? Değil efendim. Bunlar tam bizim konumuz. Ne demek yani pastör? Tam bizim konumuz abi bunlar. Bunlar bizim konumuz. Niye bunlar bizim konumuz? Ya baktığın zaman yani bu işi kuran kim? Tevrat'ta yani Tanrı adama dedi ki adamın yalnız olması iyi değildir. Baktı dedi ki adamın yalnız olması iyi değildir. Bir adam daha yaratsaydı? Yok, öyle yapmadı. Ya bir yardımcı lazım dedi diyor ona mesela. Tamam bir adam daha yaratırdı. Yardım şey olsun, hem de böylelikle şey yani bir sosyalleşme olacaktı. Öyle yapmadı Tanrı. Neyi yaptı Tanrı? Tanrı kadını yarattı. Tamam, Tanrı kadını yarattı. Adamın yanında kadını yarattı. Bu ne demek biliyor musun? İşte bu da tam olarak bizim bu konuyu bilmemizin gerektiği şey. Bildiğimizi gösteren bir şey. Bildiğimize dair bir gösterge olan bir şey. Yani bizim bu iddiamızın doğru olduğuna dair bir şey. Şimdi Tanrı bu konuyu bereketledi. Onu önce söyleyeyim. Tanrı kadın erkek ilişkisini bereketliyor. Tanrı kadın erkek ilişkisine tarafsız değil, taraftar. Zıt değil. Öyle bir şey yok. Tamam, Tanrı bereketliyor bu ilişkiyi. Evet. Yani bir şey daha üstün değil. Öyle bir şey de yok. Çağrı olabilir. Birileri bekarlığa çağrı yaşayabilirler. Ama bunun öbürüne üstünlüğü yok. Yani evlilik aşağı bir şeydir. Bekarlık yukarı bir şeydir. Değil mi? Asla öyle bir şey yok. Tanrı'nın bereketlediği bir şey ya evlilik. Öyle bir şey olur mu? Olmaz. Tanrı'nın bereketlediği bir şey sevgi ilişkisi. Peki nedir bu sevgi ilişkisi? Önce şunu söyleyeyim. Birçok ilişki, bu şey ilişkisi, eros ilişkisi, kadın erkek ilişkisi 3 kişiliktir. Tamam? Üç kişiliktir.
Üçüncü kişi kimdir?
Üçüncü kişi. Üç kişiliktir. Tamam mı? Az önce dedik Tanrı'nın sevgisi değil mi? Tanrı'nın sevgisi kişiler arasındaki ilişkide çok önemli. Ama burada direkt Tanrı'nın kendisi o ilişkinin üstünde olması lazım. Eşler ya da çiftler öyle söyleyeyim. Bir kere şu olması lazım tabii ki. Yani bir fiziki bir çekicilik olması lazım. Tamam? Fiziki çekicilik olmadan olmaz. Fiziki çekicilik o, bu ayıp bir şey değil yani. Bu günah bir şey de değil. Bu tanrısal bir şey. Bu yaratılışa dair bir şey. Fiziki çekicilik olacak ama fiziki çekicilikten sonra sağlıklı ilişkileri konuşuyorum. Günahın olmadığı ilişkileri konuşuyorum. Günahtan azade ilişkileri konuşuyorum. Evet. Öyle kafalara sıkılan, amiyane tabirle konuşuyorum. Bağışlayın beni. Kafalara sıkılan kurşunların olmadığı ilişkileri konuşuyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi aşk konusunu konuşalım. Aşk konusu biraz çünkü içerisinde çok kötü sonuçlar gördüğümüz bir konudur. Dolayısıyla hangi aşk? Nasıl bir aşk? Öyle söyleyeyim ya da. Ya da şimdikilerin ağzıyla toksik aşkları söylüyorsun da sen bize pastör diyor. Toksik aşklar diye bir kelime var. İşte o toksik aşklar daha çok etrafımızda gördüğümüz aşklar ama onu da söyleyelim yani. Yani ben ne bileyim küçükten beri romanlarda, Türk filmlerinde gördüğüm aşklar hepsi toksik aşklar. Böyle yani hiç kezzap barındıran ne bileyim kurşun barındıran aşklar. Şimdi bu Tanrı'nın bereketlediği ilişki değil. Zinhar değil. Tanrı'nın bereketlediği ilişki. Ya mesela şu kavram değil mi? İlk heyecan. Biz ilk heyecanı niye kaybederiz ilişkide? İlişkilerde ilk heyecan niye kaybedilir? Ya ilk heyecan dediğin şey ilişkinin bir durumu, bir durum hali. Ondan sonra derinleşmesi gereken bir şey var. Ondan sonra derinleşmesi gereken bir bağ var. Bu ilişki İşte onun için, eğer Tanrı yukarıda olursa, Tanrı o birlikteliğin üzerinde olursa, o birlikteliği bereketleyen bir Tanrı olursa o ilişki derinleşecek. O ilk heyecan o kadar şey bir şey değil ki. İlk heyecan acemice bir şey. İlk heyecan çok aptallıkların, yanlışların yapıldığı şey bir şey. Dolayısıyla ilk heyecan dediğimiz şey aslında o ilişkinin bir dönemi olması gereken bir şey. Tamam mı? Bir dönemi sadece bir hoş bir sedadır. Doğru olması lazım. Ama onun üzerinde o ilişkinin nasıl bir devam etmesi lazım? İlişki dediğimiz şey, kadın erkek ilişkisi dediğimiz şey. Bu dünyadan cennet yolculuğunda, tamam mı? Beraber giderek, yani beraberlik yaşayarak, yeryüzünde bu yaşamda bir beraberlik yaşayarak o cennet yolculuğunu kolaylaştırırken aynı zamanda birbirlerine bağlı olma ilişkisidir. Birbirlerine daha çok bağlı olma ilişkisidir. Özel bir sevgiyle birbirlerini bereketleme ilişkisidir. Yani cennet yolunda yürüyen insanlar çift olduğu zaman, kelamda dediği gibi iki kişi bir kişiden iyidir diyor. Biri düşerse öbürü kaldırır. Çift olduğu zaman vaizde diyor bunu. Hazreti Süleyman söylüyor bunu vaizde. Bu benim düğünümün şeyidir, ayetidir. Ben düğün ayeti olarak biz bunu kullandık. Eşim istemişti bunu, biz bunu kullanmıştık. Dolayısıyla şey, yani çift olarak tamam bu dünya yaşamını, bu dünya yaşamından ait olduğumuz yaşama giderken, ait olduğumuz yaşama yürürken tamam. Bu dünya yaşamında aynı zamanda birbirimizden destek alırken hani daha kolaylaştırırken bu yaşamı ve aynı zamanda birbirimize bir tutkusal bağlandığımız şeydir o ilişki. Diyeyim böyle. Şimdilik böyle şey yapayım. Varsa soru alırım bir soru bununla ilgili.
Evet. YouTube'dan aslında gelen sorular var. Sabri Bey yazmış bize YouTube'da. Demiş ki İncil'de evlenmeyin diyor ama eğer Tanrı'ya vakit ayırmak istiyorsanız demiyor mu? Hangisi hatırlamıyorum da Peter miydi benim gibi kalın evlenmeyin diyordu galiba. Tanrı bereketlemesin diye mi Cem Bey? Petru, erkekle kadın ilişkisini bereketler diyor.
Petrus demiyor. Resul Paulus diyor. Evlenmeyin demiyor orada. İfadede evlenmeyin yok. İfade şu. Evlenmek iyidir. Evlenmemek daha iyidir. Ama okursak bütün bölümü Sabri Bey, yani oradan o cımbızla o ayeti çekersek tam olarak ifade olmuyor. Ama okursak bütün bölümü şu oluyor. Yani orada direktman benim gibi kalmanızı hepinizin arzu ederim derken bir şey yok orada. Ama diyor günahtan ötürü evlenmenizi tavsiye ederim diyor. Bir ikincisi evlenmemek iyidir. Rabbin işini yapacak adam ya da bekar adamın Tanrı hizmetinde olması daha kolaydır gibi bir ifadesi var. Sadece bundan mütevelli. Yani Tanrı hizmet eden kişi bekar olursa O zaman daha rahat, daha kolay olur birçok hizmeti. Doğrudur. Yani evlilik olduğu zaman, çocuklar işe girdiği zaman vakit bölünecek. O anlamda söylüyor sadece. Yoksa evlenmemek çağrı. Çünkü bir yerde diyor ki dünya sonuyla ilgili, diyor ki evlenmek yasak, evlenmeyi yasaklayacaklar diyor. Mesela bunu negatif bir şey olarak söylüyor. Yani dolayısıyla iyi anlamak lazım o ayetleri. Resul Paulus kendisine gelen sorular üzerine cevap veriyor o sorulara. Hani evlenmemek ile ilgili sorular var. Evlenmemeyi düşünenler var kilisede. Evlenmemenin daha iyi olduğunu, daha üstün bir şey olduğunu düşünenler var. Hı-hı. Ona cevap vermek, o cevap vererek diyor. Yani hepinizin isterim benim gibi olmasını ama diyor, evlenin. Yani günahtan ötürü bilhassa evlenmek iyidir. Ha, evlenmemek daha iyidir. Çünkü niye? Hizmet açısından daha iyidir. Eğer bir kilise hizmetin varsa, aktif bir kilise hizmetin varsa, bekar adamın dışı biraz daha kolaydır. Daha avantajlıdır çünkü bölünmez. Ama evli adam biraz daha bölünebilir. Özellikle mesela çoluk çocuğa karıştıktan sonra bölümler yaşayabilir. Yani evlenmemenin ibaresi yok. Tam olarak öyle bir şey yok değerli kardeş.
Evet, yani günah, evlenen kişi günah işlemiş olmuyor tabii ki. 1. Korintliler aslında 7-26-28'de de biraz okuyabiliriz çok kısa. Öyle sanıyorum ki şimdiki sıkıntılar nedeniyle insanın olduğu gibi kalması iyidir. Karın varsa boşanma isteme, karın yoksa kendine eş arama, ama evlenirsen günah işlemiş olmazsın. Bir kız evlenirse günah işlemiş olmaz. Ne var ki evlenenler bu yaşamda sıkıntılarla karşılaşacak. Ben bu sıkıntılardan esirgemek istiyorum diyor. Evet, yani aslında bölümün tamamını okuduğunda görüyoruz
hizmetle
ki.
Hizmetle ilgili. Hı-hı. Yani hı-hı. Kilise hizmetiyle ilgili. Korintliler bölümünde Korintlilerin o kilise hizmetiyle ilgili söylüyor sadece. Yoksa direktman öyle bir ibare yok.
Hı-hı. Evet. Instagram'dan da Görkuki bize yazmış. Demiş ki Ezgiler Ezgisi sanırım Eros türü sevgiyi anlatıyor. Biraz tuhaf bir bölüm değil mi? Yani Kutsal Kitap'ta böyle bir bölüm çok ilginç geliyor bana demiş.
Çok olması, Ezgiler Ezgisi olmasaydı eksik kalırdı. Eksik kalırdı. Yani hı-hı. Eksik kalırdı. Biz orada niye eksik kalırdı? Şimdi orada bir analoji var. Değerli kardeşim veya kız kardeşim.
Görkuk.
Şimdi tam Görkuki kız kardeşim de olabilir bilmiyorum. Şimdi bak. Orada bir ne var? Alegori var. Değil mi? Nedir alegori, oradaki alegori? Bir şekilde Tanrı'nın halkına olan sevgisini ya da Mesih'in, Hristiyanlar için söyleyeyim, Mesih'in Yahudiler için Tanrı'nın halkına olan sevgisini diyeyim, Hristiyanlar için Mesih'in kiliseye olan sevgisini anlatıyor. Bir aşk tutkusuyla anlatıyor orada. O kadar güzel bir aşk resmi var ki orada. Şimdi biz aşkın ne olduğunu biliyoruz. Aşk tutkusunun ne olduğunu biliyoruz. Süleyman Özdeyişleri aşkı küçümsemeden, aşk tutkusunu, o sevgi, insanların eros şeyini bereketliye, yani küçümsemeden, düşürmeden, hatta yücelterek, yüceltici kelimelerle, hı hı, Tanrı'nın halkına olan sevgisini, aşkını anlatıyor orada bize. Mesih'in kilisesine olan bağlılığını anlatıyor. Yani orada şunu demek istiyor. Bakın, siz aslında hiç değersiz değilsiniz. Hı hı. Yukarıda bir Tanrı var. Ve Tanrı'nın size olan bir bağlılığı var. Ve o kadar güzel, orijinalinden keşke okuyabilsek. Keşke orijinalinden okuyabilsek. Ağır bir edebiyat, ağdalı bir edebiyat vardır orada. Çok güzel aşk sözcükleri vardır. Aşkın ya da sevginin çok güzel tanımlaması vardır. Harika bir şiirselliği, şiirsel bir anlatı vardır orada. Süleyman'ın yaptığı şey, yapmak istediği şey Ezgiler Ezgisi'nde. Hatta Ezgiler Ezgisi... Ezgiler Ezgisi, yani kilise ya Yahudi tarihçileri de bu yönde şey yaparlar, öğretirler. Tam doğru mudur, tam eğri midir? Büyük bir ihtimalle doğrudur. Yani biz de öyle öğretildik. Ezgiler Ezgisi Süleyman'ın yazdığı ilk kitaptır. İlk bölümdür. En böyle imanlı, ilk iman ettiği zaman. Çünkü önden sonra Süleyman'ın bazı yanlışlarını görüyoruz biz. Bazen bazı kadın düşkünlüklerini falan da görebiliyoruz. Ama o yazıldığı zaman çok gençti Süleyman. Ve çok genç olan Süleyman'ın o iman doluluğuyla yazdığı bir bölümdür. Ve Tanrı'nın, o Tanrı'yı keşfettiği, Tanrı'nın yüceliğini keşfettiği bölümdür. Ve Tanrı'nın halkına bakışı Süleyman'ı şaşırttı. Süleyman'ı korkunç derece şaşırttı ve onu analojiyle, aşk analojisiyle anlattı. Harika bölümdür. Tanrı'nın halkına, Tanrı'nın sana olan bakıştır kız kardeş. Görkufi kardeş veya kız kardeş. Tanrı'nın insana olan, halkına olan bakışıdır o Ezgiler Ezgisi. İşte ayıp değildir, işte şey değildir. Çünkü bu dünyanın bir gerçeğidir ya şey. Aşk bu dünyası. Günah, evet. Günah ayıp değil. Ayıp mı? Yok, biz günahtan bahsediyoruz. Yani ki, ayıpsa bir şey, ayıpsa bahsedecekse, bir ayıp bir şey bahsedecekse kilise kürsüsü, günahtan bahsetmemesi lazım. Çünkü günah aşağılık bir şeydir yani. Ayıp ötesi bir şeydir. Ama biz hep günahtan bahsediyoruz. Günahı anlatıyoruz, günahı tartışıyoruz. Mesela 1800'lü yıllara kadar Ezgiler Ezgisi vaaz edilen bir şeydir. Mesela Yine şey bir vaiz vardır. Şimdi adı aklıma gelir. İngiltere'de 1800 Victoria dönemi vaizidir o ya. Adı şimdi. Hatta bugün vaazları da falan da var. Onun Ezgiler Ezgisi'nde çok vaazı var. Çok vaazları var. Ezgisi yani 100 yıl, 150 yıl önce çok daha kiliselerde vaaz edilen bir bölümdü. Çok daha fazla vaaz edilen bölümdü. Hiç de ayıp değildi yani. Anlatabiliyor muyum? Zaman içerisinde bazen bazı kavramlar şey oluyabiliyor. Bazı şeyler değişebiliyor. Modasal geçişler olabiliyor.
Evet. Aslında günümüzde baktığımızda
Tam soyadı okunmuyor. Soyadı şey yapamıyorum. Hı hı. Charles Spurgeon mu ne? Hala mesela çok 85 tane falan vaazı vardır onun Ezgiler Ezgisi'nden. Elimizdedir o vaazlar. Faydalandığımız vaazlardır onlar. Feyiz aldığımız vaazlardır. Her neyse.
Evet. Aslında sormak istiyorum. Çünkü günümüze baktığımız zaman evlilik ilişkilerinde çok fazla aldatmalar var. Artık pek evliliği tercih etmeyip o şekilde yaşamak isteyen insanlar da var ilişkilerinde. Nasıl insanlar birbirlerine eş seçerken nasıl dikkat etmesi gerekiyor, neye dikkat etmesi gerekiyor? Ya da evlilikte aslında o evlilik kurumunu korumak için o ilişki nasıl olması gerekiyor, ne yapmak gerekiyor belki?
Dedim ya, günümüzde çok büyük bir sorun. Bunun için başlı başına bir program istersen Emre, bir gün onu yapalım. Şöyle giriş hikaye yapayım. İlişkilerimiz sağlıklı değil. Sadece evlilik ilişkisi değil bu. Baba çocuk ilişkileri de sağlıklı değil. Günah varsa bir yerde ve Tanrı sevgisi, Tanrı yönetimi yoksa bir yerde orada tam doğru sağlıklı bir ilişki beklemek imkansızdır. Tamam mı? Nefsin olduğu yerde nefsler çakışması değildir. İlişki, eros ilişkisi. Nefslerin çakışması değildir asla. Tamam? Ve açıkçası cinsellik, evlilik ya da eros ilişkilerinde cinsellik önemlidir ama her şeyi çözmez. Kurtarmaz her şeyi. Dolayısıyla o başka ruhsal bağların, kuvvetli bağların, o sevgi bağlarının olması lazım şeyde, ilişkilerde. Ama gördüğümüz şey şu, sağlıksız ilişkiler görüyoruz sürekli. Ve sağlıksız ilişkiler görmemizin nedeni nefsin olması, günahın olması. Dolayısıyla tanrısallığın şeyde olmaması, tanrısallığın onların üstünde olmaması. Bu biraz ayrıntılı bir konu. Aslında bu uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Buna değiniriz ama diğer ilişkilerimiz de toksiktir. Onu da söylemek istiyorum. Yani sadece eros ilişkileri değil, diğer ilişkiler de tam sağlıklı değil. Tam sağlıklı ilişkiler yaşamıyoruz. Niye? Çünkü sevgiyle gitmiyorsun karşıya. Tamam, Tanrı sevgisi yansımıyor senden. Tanrı sevgisi yansırsa karşıdakini bereketlemiş, eğitmiş olacaksın. Yani senin ilişki, onunla ilişkin onu yükselten bir şey olacak. Onu derinleştiren bir şey olacak. Dolayısıyla sen de o ilişkide beraber o ilişki yükselmesi lazım. Yani birisiyle, bak sağlıklı olan şu. Birisiyle tanıştın ya. Bu evlilik de olabilir ya da eros ilişkisi de olabilir. Fileos ilişkisi, yani arkadaşsal ilişki de olabilir. Tamam mı? Şimdi eğer birisiyle tanıştın, o ilişkinin ilerlemesi lazım. Yapması lazım. Eğer o ilişki gerçekten derinleşmiyorsa, tamam mı? Derinleşme yaşamıyorsa, ama pastör şimdi olabilir ki o ilişki o kişiyle, hani o kişinin karakterinden dolayı karakterinden dolayı hemen mesafeli olmakta fayda var. Zarar gelecek o kişiden. Bak, bu tam doğru değil. Buna itirazlarım var benim. İşin içinde Tanrı dediğimiz şey varsa, Tanrı dediğimiz şey ifadesi yanlış. Kutsal ruh varsa işin içinde, Tanrı varsa, tamam mı? Bizim ona yaklaşımımıza imkan yok o kişi, tamam mı? Kayıtsız kalsın. Bizim ona yaklaşımımız onu iyileştiren bir yaklaşımdır. Ya adam bunu istiyor. Adam buna ihtiyacı var. O kişinin tanrısal sevgiyi görmeye ihtiyacı var. Eğer sende tanrısal sevgi varsa, o yansıyorsa, tamam? O kişi buna kayıtsız kalamaz. İmkan yok. O kişi bundan iyileşir. İyileşmeye başlar. Senin ilişkin o kişiyi iyileştirir. Ve sen kendini nasıl iyileştiriyorsun? Sen de sürekli Tanrı ilişki kuruyorsun. Sen sürekli Tanrı ilişki kurduğun için ondan besleniyorsun sürekli. Tanrı ilişki kurmak ondan beslenmektir. Ondan almaktır. Biz alan tarafta oluruz Tanrı ilişkilerimizde. Biz hep alan tarafız. Çünkü Tanrı ilişki demek ondan beslenmek demek. Ondan almak demek. Onun sevgisinden beslenmek demek. Dolayısıyla yani ilişkiler toksik dememin sebebi o. Yani ilişkisine gitmeyelim. Evlilikler, ayrılıklar, iki arkadaşın da ayrılıklarını görüyoruz. İki dostun ayrılığını görüyoruz, küskünlüğünü görüyoruz. Normal mi bu Semra ya?
Evet, normal değil aslında. Tabii ki hepsini konuşacağız. Şimdi kadın ve erkek arasındaki hani ilişkiden dolayı sormak istedim. Belki birkaç ayet okumak lazım. Birinci Selanikliler 4. bölüm 3 ve 6'da diyor ki, Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, her birinizin Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır diyor. Efesliler 5. bölümde de aslında birçok ayet var. Kadınların kocasına bağımlı olması, işte erkeklerin kendini sevdiği gibi eşlerini sevmesi, birbirlerine saygı göstermesi üzerine birçok ayet var ve baktığımız zaman Tanrı açısından çok değerli evlilik kurumu, eşler arasındaki ilişkiler. Ama kutsallık her zaman olmalı. Tanrı'ya buyrukları içerisinde hareket etmek gerekiyor.
Rabbimiz İsa Mesih'in bir telkini var. Diyor ki, komşunu, yani arkada komşunu derse arkadaşını, kardeşini de bundan şey yapabilirsiniz, anlayabiliriz. Komşunu, hı hı, kendin gibi seveceksin diyor. Bak şimdi. Şimdi bir sevgi kıstası koyuyor oraya. Kimse kendinden nefret eder mi? Etmez. Kimse kendinden, ne bileyim, kendini az sever mi, eksik sever mi? Yok. Bayağı fazla sever. Fazla sever kendini. İşte şimdi Rab diyor ki, komşunu, yani arkadaşını, dostunu, komşunu da olabilir. Yani arkadaşını da olabilir. Sıra arkadaşın da senin komşundur. Ne bileyim, takım arkadaşın da senin komşundur. Üst kat komşun da senin komşundur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Hı hı. Bak, kıstas bu. Şimdi bunu yaşarsan, bu dünyada güvenliktesin demektir. Ya çünkü o kişiler kimseden sana bu şekilde bir kötülük gelmeyecektir. Bunun kötülüğü buradan da kötülük gelmesi için söylediğimi düşünme ya. Bundan dolayı şeyimiz bu değil. Yani ana refleksimiz bu değil. Ana konumuz kötülük gelmemesi de değil. Yani bir şeyi açıklığa kavuşturmak için anlatıyorum, hı hı, paylaşıyorum. Ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmak için paylaşıyorum. Ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmak için paylaşıyorum bu şekilde.
Evet. Ben birkaç yorum okumak istiyorum YouTube'dan. İnsan öğrencisi yazmış bize, merhaba iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum ben kendilerine. Ve Mesut Subaşı, yaşadığım yerde ilişkiler için söylenen, hiç kimse sana karşı değil, herkes kendinden yanadır. Bu bizlerin bencilliğinden mi kaynaklanıyor demiş.
Bencilliğimizden kaynaklanıyor. Aslında doğru, yani Mesut kardeşin düşüncesi doğru. Bencilliğimizden kaynaklanıyor. Aha. Yani dünyada bu bir gerçek şey var. Ne yazık ki var bu. Nefsin tetiklediği bir düşünce yapısı bu. Yani sen kendinden mesulsün ya da kendin için çıkarın varsa bu işe gir abi. Çıkarsız olmaz abi. Sana bir faydası var mı abi? Sana bir karı var mı abi? Yani bu mantalite. Yani bana bir karı yoksa hiçbir anlamı yok yani. Bu şey değil. Yani bu, nasıl söyleyeyim? Bu tanrısal mantalite değil bu. Tanrı'nın mantalitesi değil. Yani Tanrı'nın bakış açısı değil bu. Tanrısallığa uzak bir şey bu.
Daha çıkarcı bir bakış açısı. Çıkar yani.
Bu günahın tetiklediği bir şey. Hı-hı. Günahtan sonraki bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Tanrı bunun içinde yok. Tanrı buna muhalif. Tanrı dünya gidişine muhaliftir. Komik geliyor değil mi? Tanrı muhalif olur mu ya? Tanrı iktidardır. Tanrı iktidardır. Pastör. Tanrı muhalif olur mu ya? Tanrı yıkar geçer. Değil. Tanrı bu dünyanın mantalitesine, yapısına muhaliftir kardeşim. Hı-hı. Çünkü Tanrı'da böyle bir şey olmaz. Yani sen kendini düşün. Sen kendi çıkarına bak kardeş.
Evet. Aslında tabii ki ilişkilerimizi konuşurken mutlaka anne baba ve çocuk ilişkisine de değinmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ailelerimiz ile ilişkimiz bizim hayatımızı ciddi anlamda etkiliyor. Gerçekten anne babanın tutumu çocukların yaşamını, karakterini şekillendiriyor. Bu yüzden anne babamız ile ilişkimiz, çocukların onlara yaklaşımı ne olmalı? Biraz bunun üzerinde konuşalım. Çünkü şu anki dönemde çok fazla çatışma da var anne babalar ve çocuklar arasında. Sorunlar da var. Belki bu sorunları yaşayan
varsa... Anne baba neye öfkeleniyor? Bir düşündük mü ya? Hı hı. Mesela anne baba baktığın zaman çocuğuna neye öfkeleniyor? Şimdi bu çok önemli bir şeydir ya, biliyor musun? Çünkü bu benim geleceğim nokta, aslında geldiğim, yani daha önce söylediğim noktayı paylaşacağım yine. Temel noktayı paylaşacağım yine. Ama ona gelirken yavaş yavaş tırmanalım. Basamakları yavaş yavaş çıkalım, tüme varalım. Tamam mı? Anne baba neye sinirleniyor? Abi egosuna sinirleniyor. Egosundan dolayı öfkeleniyor. Yani nefsinden gelen bir öfke var. Nedir? Ya işte bizim çocuk işte dışarıda filanca konuştu. Millet bilir ne anladı. Millete abi öfkelen yok. Kızına çocuğuna bağırmaya başlıyor. Sen bunu böyle niye orada söylüyorsun? Aile içinde olan bir şey. Kim bilir insanlar bizim hakkımızda ne düşünecek falan da filan. Tamam, bağırmalar. Yahut ne bileyim işte otoritesine benim şeyime karşı geldim. Yani şey bir şey böyle. Ya mesele bir yanlış varsa mesela o yanlışı öğretmeye çalışmıyor. Bir. İkincisi yanlışın ne olduğunu bilmesi lazım. Ne yanlıştır ne yanlış değildir. Tamam mı? Bir birey, bir ebeveyn. Çünkü ebeveynler ne kadar doğru, anlatabiliyor muyum? Ebeveynler ne kadar doğru ve ne kadar doğru çocuk yetiştirmek konusunda ne kadar şeyler. Şimdi şey programı değil bu. Çünkü biz bambaşka bir şey söyleyeceğiz. Bir, ne bileyim, yaşam koçluğu, ebeveyn eğitme koçluğu falan programı değil bu. Biz bambaşka bir şey söylüyoruz burada.
Evet,
ne söylüyorsun sen pastör? Söylüyorsun pastör? Bir tek şey söylüyoruz. Ya bak, bir yerde, bir evde kelam öğreniliyorsa ve ebeveyn kelamla besleniyorsa o evden yanlış çocuk çıkmaz. Çünkü o aile en basitinden kelamla beslenmeyi öğretir. Tanrısal, Tanrı'dan beslenmeyi öğretir çocuklarına. Sadece çocuklarına geçip karşısına geçip öğretmenlik yapmaz. Tamam? Kelamdan öğrenmeyi, Tanrı'dan öğrenmeyi öğretir. Çünkü o çocuk büyüdüğü zaman, büyüme safhasında hep Tanrı'dan öğrenmeye çalışarak büyür. Hep Tanrı doğrularını arayarak büyür. O çocuk daima ileride yüksek ikbalde olur. Her zaman öyle olur. Çünkü niye? Her zaman muvaffak olur. Niye? Tanrı'dan öğrendiği için. O evde kolay kolay kötü yürekler işlemez. Niye? Ya çünkü o ev kelamdan öğreniyorsa, Tanrı'dan öğreniyorsa o evde Tanrı sevgisi vardır. Olaylar sevgi bakışıyla çözülüyordur. Yani sorunlar diyelim daha doğrusu. Sorunlar tanrısal bakışla çözülüyordur. Sevgi perspektifinde çözülüyordur. Sevgi bakışıyla çözülüyordur. Oradan şey çıkmaz.
Yani tüm aile aslında Rabbin sözüyle besleniyorsa orada herkes Rabbin hoşnut etmeye çalışıyor. Öyle, ve hani Rabbin sevgisiyle hareket ediyorlar. Ve aslında biraz Rabbin buyrukları içerisinde kalındığında zaten Tanrı'yla bir ilişki, bütün ilişkilerimizi düzenlediği için sevgiyi, sabırı, her şeyi görebiliyoruz. Yaklaşım da Tanrı'nın bakış açısıyla oluyor genelde.
Ya neye bakıyorlar? Hani hatırlıyor musun? Mesela bir çocuğu, adamın o anki durumunu, mesela o adam nedir o? İşte bir takım şeye sahip, bir takım ruhsal hastalıklara sahip. Ne yapıyorlar onu? Psikologlar gittikleri zaman çocukluğuna döndürüyorlar. Değil mi? Niye? Çocukluğunda nasıl bir evde büyümüş? Ne görmüş? Ne yaşamış çocukluğunda? Tamam, çocukluğunda neler çekmişler, yaşamış, babası üvey miymiş, öz müymüş, dövmüşler mi, dayak yemişler mi, ne bileyim işte şeye mi uğramış, cinsel ahlaksız cinsel şeylere mi uğramış, kötü sıkıntılı şeylere mi uğramış, bunlar ne yaşamış bu? Çünkü o yaşamış olduğu şeyler oradan geliyor, birikmişlerden geliyor. Şimdi tam da dediğimiz bu. Eğer o evde Tanrı eğitimi olursa, o evin üzerinde tanrısallık olursa, Tanrı sevgisi olursa, o çocuk büyüdüğü zaman hiç böyle problemler olmayacak. Bilakis harika bir yaşam yaşayacak. Niye? Çünkü Tanrı'dan öğrenen, Tanrı'dan beslenen evde yaşıyor. Yani bu insanın başına kötü bir şey gelmez demiyorum. Başına kötü bir şey gelmez çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Başına kaza gelmez de demiyorum. Dünyada yaşıyorsan dünyada bunlar var. Eğer bir yerde deprem oluyorsa o insan deprem içindeyse yaşayabilir bir şey. Ama bakışı farklı. Depreme karşı bakışı farklı ya da olaylara karşı bakışı farklı. Niye? Çünkü Tanrı'yı biliyor. Tanrı isyan olmaz o çocukta, o kişide. Evet. Çünkü Tanrı'dan sürekli öğrenen kişide Tanrı isyan olmaz. Ben niye bunları yaşıyorum sorusu olmaz. Çünkü insanların için büyük bir ne konusudur o? Ne büyük bir çöküntüdür. Bir çöküntü demeyeyim ya. Büyük bir buhran konusudur. Tanrım ya niye ben bunları yaşıyorum?
Evet,
ben sorumlu. Bunları niye yaşıyorum? Bunlar niye benim başıma geldi? Filancaya bakıyorum, işleri düzgün gidiyor. Adam şeyin teki. Ne gelmedi aklıma bir şey. Kötü bir kelime koyayım. Hadi kötü bir şey, kötü adamın teki. Kötü bir adam. Ama o bunları yaşıyor. Ben niye bunları yaşıyorum? Bu kişi bunları demez işte. Anlatabiliyor muyum? Yahut o kişi, o çocuk ne bileyim bir megaloman olmaz. Hı hı. Böyle kişisel bozuklukları yaşamaz. Niye? Çünkü doğru yerde büyümüş. Tanrısal öğretide büyümüş. Tanrı'nın sevgisinin olduğu yerde büyümüş. O ailenin ilişkileri kuvvetlidir. Niye? Çünkü hepsi aynı yerden besleniyorlar.
Evet.
O aile hep aynı fikirdedir. Dünyasal fikirleri farklı olabilir. Biri Fenerli olur, biri Galatasaraylı olur. Ama ana besin kaynakları, ana temel yüreklerinin beslendiği yer aynı yerdir. Aynı hı-hı yer olduğu için o ailenin ilişkileri kuvvetlidir. Tamam?
Evet.
Tanrı sevgisiyle bakarlar birbirlerinin hatalarına. Tanrı sevgisiyle bakarlar birbirlerinin eksikliklerine.
Hı hı. Evet, tabii ki aslında günahlı doğamız nedeniyle İsa Mesih'i tanımadan önce hepimiz hayatlarında gerçekten nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Çünkü gerçek sevgiyi de bilmiyoruz. Gerçek merhameti de, sabrı da hiçbirini tam olarak bilmiyoruz. Çünkü günah nedeniyle yozlaşmış bir duygumuz var, bakış açımız var. Ama Rab hayatımızdaysa hem onun sevgisinden besleniyoruz hem de onun sözleri yaşam veriyor insana. Ve biz o yaşam sözlerinden beslenerek değişiyoruz, yenileniyoruz, tanrısal bir bakış açısına sahip oluyoruz. Ve anne çocuk, baba çocuk arasındaki ilişki de buna göre düzenleniyor. Tabii ki o evde Rabbin sözü varsa esenlik var, sabır var, güç
bak,
var.
Geçmişe dair bir şey paylaşayım seninle. Bunlar yüzyıllar önce Mısır'ın hükümranlığı döneminde Mısır'da bir karar alındı. Dediler kiliseler kapatılacak. Kiliseler kapatılmaya başladı. Ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar evlerini açmaya başladılar birbirlerine. Evler kilise olmaya başladı. Mısır'da bir kilise kapandıysa ona mukabil 100 tane ev kilise olmaya başladı. Kilise ev oldu. Dolayısıyla bir baktılar ki bir süre sonra biz kiliseyi kapattık ama Mısır'ın her tarafı kilise olmaya başladı. Mısır Firavun dedi ki ya her taraf kilise olmuş, biz kiliseyi kapattık, bütün evler ki bütün her taraf kilise olmuş. Şimdi o devirlerde derler ki her ev kilise olmaya başladıktan sonra insanların evlerdeki tutumları farklılaşmaya başladı. Evlerde daha bir güzel havalar olmaya başladı. Çünkü evler Tanrı evi olmuştu artık. Tanrı evinde yetişiyorsan, Tanrı evinde büyüyorsan çok güzel bir yüreğin olur kardeş. Doğu Kilisesi'nin çok önemli etkisi olmuştur. Kilisenin ev haline gelmesinin. Uzun yıllar devam etti bu. Yani yasak kalktıktan sonra da bu devam etti. Çünkü alışkanlık olmuştu. Yasak kalktıktan sonra da 10 yıllar boyunca devam etti bu. Çünkü insanlar çok bereket aldılar ondan. Vazgeçmek istemediler. Çünkü evlerindeki güzellikleri gördüler. Tanrı evi olmanın o gördükleri dinginliği, o selamet ruhunu hissettiler evlerinde.
Evet. Ben yayınımıza yeni katılanlar için hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınımızda sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ve varsa sorularınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızda ilişkilerimiz hashtagli görselinin altına yorumlarınızı bize yazın lütfen. Soru ve görüşlerinizi yayınımız sırasında paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda da eş zamanlı olarak canlı yayınımız devam ediyor. Lütfen bize oradan görüşlerinizi ve yorumlarınızı iletin. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyoruz. Şimdi birkaç yorum okumak istiyorum. YouTube'dan Sabri Bey bir sürü uzman psikoloğu harcadınız şu anda demiş az önce konuştuğunuzdan ötürü ama aslında bu programın bu tarzda bir program olmadığından bahsetti pastörüm. Çünkü biz kutsal kitabın ışığında kutsal kitabın bakış açısını konuşuyoruz. Tabii ki bütün psikologlarımız da değerlidir ve onlara da ihtiyaçlarımız var.
Fikirlerini de duymak isteriz değerli. Semra'nın söylemek istediği şusa değerli Sabri Bey. Bizim programımız öyle program değil zaten. O zaman bizim bir özelliğimiz yok. Anlatabiliyor muyum? Biz kendimizden bir şey söylemiyoruz. Yani bizim farkımız burada. Ben buraya çıktım. Siz beni dinliyorsunuz ama beni dinlemenizin benim anlattıklarımın biz Tanrı'dan öğrendim ben bunları. 10 yıllar içerisinde aldım. Bayağı uzun bir zamandır. Rabbin lütfuyla 22-23 senede oldu ki Tanrı'yı anlamaya, Tanrı'dan öğrenmeye gayret eden birisiyim. Bu birikimleri paylaşıyorum sizinle. Tanrı açıyor, Tanrı öğretiyor. Bunları paylaşıyorum. Ya kendimizden konuşmuyoruz. Rab onları da bütün o psikologları hepsinde bereketlesin. Hı hı. Onlar çok önemlidir hizmetleri. Bu insanlık için hizmettir. Onlarınki hizmettir. Yani iş değildir bence onlarınki. Ticari bir iş değildir. Ticari tamam. sonuçta profesyonel bir iş yapıyorlar ama ticari iş olarak görmüyorum onlarınkini. Yani bir bilmem ne bir mal satma olarak görmüyorum ama çok değerlidir hizmetleri. Rap onları da bereketlesin. Biz sizin fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Sizin fikirlerinizi tartışmayı seviyoruz burada.
Evet. Instagram'dan Gezinti Karavan yazmış bizlere, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Söz dinlemeyen çocuklar değil, öfkelenen ebeveynler değil, hormonlar demiş. Çocuk ergen anne baba menopozda ya da antropozda. Gerçek sevgi öfkelenmez mi demiş. Çünkü bir ayet de paylaşmış aslında. Oğlundan değneği esirgeyen onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder. Süleyman Özdeyişleri 13-24.
Problem şu, orada terbiye etmiyor işte. Yani şöyle terbiye etmiyor derken şöyle. Çocuk neye kızdığını anlamıyor. Demek istediğim oydu. Adam çocuğunu dövüyor da. Eyvallah. Ama çocuk niye dayak yediğini anlamıyor. Göstermesi lazım. Bak bu yanlış. Parmağını prize sokarsan bu olmaz. Bu pıt. Bu kötü. Bunu anlatman lazım. Benim gördüğüm ebeveynlerde bir öfkedir, bir öfke patlaması, patak öte bağırma, çağırmalar. Ama temel problem ne orada? Kendi problemi. Temel nedir o problem? Kendi kompleksi. Aman millet ne diyecek? Davası o. O eksiklikten dolayı gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa çocuğu eğitmemek değil derdimiz. Zaten Tanrı bizi eğitti ki biz de eğitiyoruz kendimizi ve çocuklarımızı da eğiteceğiz. Bunlar normal. Ama bu eğitim nasıl bir eğitim olması lazım? O çocuğa nasıl yaklaşmak lazım? O kişiye nasıl yaklaşmak lazım? Anlatabiliyor muyum? Yani biz sevgi sözleriyle öyle içinde sevgi barındıran cümleler kurarız ki karşıdakini uyarmak için de kullanırız onu. Yani öyle bir şey yaparız ki, öyle bir cümle kurarız ki karşıdaki adam o uyarıyı anlar ve bir daha yapmaz onu. Asla yapmaz. İçinde sevgi barındıran cümleler kurulduğu zaman o kişi onu yapmaz. Çünkü ikna olmuştur onun yanlış olduğuna dair. Demek istediğim buydu. Anlatabiliyor muyum? Yani Süleyman Özdeyişler'e doğru değinik olayı var ama adam, ya çocuk niye dayak yediğini bilmiyor. Derdimiz o. Onun dayak, onun şeyi sebebi birçok zaman ebeveynin yüreğindeki eksiklik, noksanlık, kompleks vesaire. Oradan doğru eğitim çıkmaz. Onu demek istiyorum.
Evet, tabii ki çocuklar birçok hata yapıyor ama birçok insan dediğiniz gibi çocuklara bütün öfkesini çıkarıyor ve aslında eğitmek değil, o kendi sinirini bir şekilde çıkarmak ya da kendi arzularını, egolarını yerine getirmek için. Ama aslında tanrısal bir bakış açısıyla baktığımızda Tanrı da bize öyle bakıyor. Bizi sever ama yaptıklarımızdan hoşlanmayabilir. Anne baba, yani Tanrı öyledir. Bizleri çok sever ama günahımızı sevmez ve bizi tabii ki bu günahtan dönmemiz için eğitir. Aynı şekilde bizler de çocuklarımıza öyle yaklaşmalıyız. Çocuklarımızı çok seviyoruz ama yaptığı şeyler doğru olmayabilir ve gerektiği şekilde eğitmeliyiz. Evet, bazen öfke var ama onu korumak için, aslında onu esirgemek için olabiliyor. Tabii ki öfkenizin üzerine yani, güneş batmasın da diyor.
Şey yapmamak anlamında, çünkü öbür türlü çocuk şımarık oluyor. O çok kötü bir görüntü veriyor. Şımarık, söz dinlemeyen çocuk. Bunlar çok kötü görüntü verir. Tamam. Ama mesele şu. Yanlış olduğunu bilmesi gereken şeyler. Bu yanlıştır. Bunu anlatabilmek.
Evet. Hemen bu konuyla alakalı tekrar Gezinti Karavan yazdığı için okumak istiyorum Instagram'dan. O zaman Hristiyanlarda çocuğa şiddet normal diyebiliyorsunuz terbiye etmek için demiş.
Ya şiddet değil. Hiçbir anne babası da çocuğuna şiddet uygulamaz. Ama bir şekilde bu yanlışın da yanlış olduğunu bilmesi lazım. Bunu anlatırsın. Bunu gösterirsin. Dediğin gibi sevgi kelimeleriyle. O çocuk anlıyor büyük bir çoğu zaman anlayabiliyor bunu. Bazen işte çocuklar da işte sonuçta günahlı doğuyorlar çocuklar. Değerli Gezinti Karavan kardeş. Çocuklar günahlı doğdukları için o günahlarla bazı seni bizi test etmeye çalışırlar. Bunlar da var. Dolayısıyla test etmeye çalıştıklarından dolayı buna karşı bu yaptığının yanlış olduğuna, bu yanlış olduğunu biraz daha sert biçimde dile getirilebilir. Bu şiddet değil. Anlatabiliyor muyum? Ya bu onun için faydalı olan bir şey. Yani dolayısıyla o kişi için faydalı olan bir şey. Ama içinde sevgi barındırılması bilmesi lazım. Yani çocuğun şunu bilmesi lazım. Senin onu sevdiğini bilen çocuk, tamam, o çocuk onu biliyorsa, dayak bile yemiş olsa, biz bakın ben çok iyi biliyorum mesela benim jenerasyonumdaki, ben 49 yaşındayım, benim jenerasyonumdaki çocukların hepsi çok sağlam dayaklar yemişlerdir ve benim şu jenerasyonum çocukları daha çok annesine babasına daha çok sevgi beslerler. Dolayısıyla yani çocuğa o şiddet, çünkü niye? Çünkü şunu hissetmişlerdir, yani o sevgiyi hissederler çocuklar. O dövüyor olsa bile bazen o yaramazlık yaptığında, kötü şeyler yaptığında bunun bir karşılığını, bunun bedeli olduğunu biliyorlar. Ve ama biliyor olsalar da şunu da çok iyi biliyorlar ki o kişi, o ebeveynleri onları çok seviyor. Dolayısıyla bu şiddet, yani çocuklar bu tam olarak şiddet olarak yorumlayamayız.
Aslında yani. Tabii ki çocuğu çok kötü dövmekten ya da işte değil, ona istismar etmekten tabii bahsetmiyor. Yani o ciddi bir şiddet değil. Sadece onu esirgemek ve korumak amaçlı. Biz de küçükken çocuklarımıza, yani bebekleri böyle hafiften şey yaparız, korkutmak için yaparız. Ama bu onları gerçekten canını acıttığımız için değil, sadece fark etsinler. Yani daha fazla yapmasınlar o yanlışı diye. Yapıyoruz. Şimdi
burada kastettiğim şey o ilişkilerde bir tane yanlış yok. Yani ben burada bugün daha çok ebeveynlerin hani şeye değinmek istedim. Çünkü gerçekten Tanrı sevgisiyle yaklaşıldığında bunlara çoğu zaman yani gerek de kalmıyor aslında. Çocuklara bu yaklaşımla yaklaşıldığında. Hı-hı. Ama işte ebeveynlerin o az önce paylaştığım yersiz ve anlamsız öfkeleri ve kompleksleri kaynaklı öfkeleri, bazı hareketleri çok ciddi ileride daha ciddi şey boyu, nedir o? Daha ciddi sorunlar yaratıyor çocuğun gelişiminde.
Evet.
Ya çünkü kompleks de öğrenilen bir şey bir yerde. Öğreniyor, komplekste olmayı öğreniyor. Yani işte aşağılık kompleksi öğreniyor insanlar. Bir yerde, evet. Bir şey, çocuklar bir yerde.
Birkaç ayet okumak istiyorum aslında bu anne baba çocuklarla ilgili ilişkilerde. Efesler 6:1-4'te diyor ki, ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için anne babana saygı göstereceksin. Vaat içeren ilk buyruk budur. Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün diyor. Ve diyor ki Mezmurlar 127:3'te, çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır, rahmin ürünü bir ödüldür. Ve Süleyman'ın özdeyişlerinde de diyor ki 22:6'da, çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Aslında görüyoruz ki çocuklar gerçekten Rabbin verdiği bir armağan. Onları tabii ki terbiyeyi Rabbin bize öğrettiği gibi o terbiyeyle büyütmek, eğitmek gerekiyor. Ve karşılıklı bir ilişki bu. Yani çocuk da saygı duymalı anne babasına, uzun ömürlü olabilmek için diyor. Hatta çok güzel bir vaat gerçekten. Ve tabii ki anne babalar da çocuklarına yaklaşımı yine de Rabbin buyrukları içerisinde, Rabbin bakış açısıyla, sevgiyle olmalı diyoruz. Evet, pastörüm, tabii ki her anlamda, birçok alanda ilişkilerimiz var. Bugün bütün hepsine bakmaya çalışıyoruz. Aslında tabii ki çok konuşsak üzerinde uzun uzun konuşabileceğimiz konular, ama hepsine bir değinmek istiyorum. Çünkü hayatın içerisindeyiz. Okulumuzda, iş yerinde, toplum içerisinde de rollerimiz var. Nasıl bir bakış açısıyla ve tutumla ilişkilerimizi sürdürebiliriz bu alanlarda da, iş yerinde olsun, toplum içerisinde olsun? Çünkü patronlarımız var, okulda okuyan belki öğrenciler var, yönetim var. Başında biraz bahsettiğimiz programın.
İş yeri ilişkileri, bak, iş yeri ilişkileri. Şimdi aranan bir işçiden gidelim. Çünkü niye işçiden gidelim? Değil mi? İşçi biraz ezilendir. Oradan gidelim. Hem daha doğru bir örnek olur. Daha güzel bir şey örnek olacak bence. İyi maaş almak isteyen işçi. Gene mi Tanrı diyeceğim, gene Tanrı diyeceğim değerli kardeş. Tanrı'yla ilişkisi olan işçi iyi maaş alır. Neden? Neden? Çünkü patronunu sever o. Tamam? Patronunu sever ne demek? Patronunu severse işi de sever. Yani patronunu severse, işi severse işini doğru yapar. Yani buradan nereye geliyoruz? Buradan şuna geliyoruz. Ya değerli işçi, bak, kaliteli işçi. Yani işe safsaklayan değil, şişirme iş yapan değil. He? Şişirme iş yapan değil. Patron arkasını döndüğünde güvenebileceği dört dörtlük bir işçi. Zerre, hatta patrondan daha iyi iş çıkaracak bir işçi. Zerre sektirmeyecek bir işçi. He? Var ya, en adaletsiz ücret dağıtan patron bile bu adamın hakkını yemez. Bu adamı kaçırmak istemez. Niye biliyor musunuz? Ya işçi mi yok pastör? Yok yok. Yok, işçi yok. İşçi yok. Niye işçi yok? İşçi zor bulunuyor. İşçi çok ama kalifiye, bu kalitede işçi yok. Hangi kalitede işçi yok? İşi ne? Bak, patronu sevdiği için işini seven, o işe sahip çıkan. zerre sektirmeyen, tamam, o kalifede işçi yok. Emek veren, maaş aldığı için değil, kendinden fazla veren. Çünkü sevgi böyle bir şey, bunu gerektirir. Tamam, kendinden fazla veren işçi, böyle kaliteli bir işçi hiçbir patron bırakmak istemez. Hiçbir patron kaçırmak istemez. Hiçbir patron kaybetmek istemez bu işçiyi. Bundan vazgeçmek istemez. Dolayısıyla onun gönlünü hep hoş tutmak ister. Ya şimdi bu ortalama bir işçiden çok fazla bir şey görüyorsun sen onda. Tamam mı? Onu kendine, o patron onu iyilik olarak addediyor kendine. E ne oluyor bu sefer? Karşılığını vermek istiyor ya. Hı hı. En adaletsizi bile karşılığını vermek istiyor. İnsani bir şey bu. Ya biri size bir iyilik yapsa. Tamam mı? Ama gerçekten çok büyük bir iyilik yapsa. Ya istediğiniz kadar cimri olun, bir şey ödemek yapmak istersiniz. Bir şey vermek istersiniz. Altta kalmak istemezsiniz. O sevgiye, sevgiyle dönüş yapmak istersiniz. Tamam? En doğru iş ilişkisi, iş ilişkileri. Ya Tanrı sevgisi varsa peki nasıl olacak pastör ya? He? Pastörüm söyle bana, o kutsal ruh dediğin şey nasıl olacak o kutsal ruh? Efendim onun bir tek yolu var. Bakın, Tanrı'yı yürekten ararsanız, önce şunu söyleyeyim. Tanrı'yı yürekten ararsan değerli kardeş, Tanrı'ya ihtiyacın var. Gerçekten onu ararsan onu bir kişide bulacaksın. Kimdir o? O kişi İsa Mesih'tir. Başkası olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Onu sadece İsa Mesih'te bulacaksın. Ve Tanrı'nın ruhu üzerine gelecek. Tanrı'nın ruhu senin üzerine gelecek. Bunun başka bir yolu yok mu pastör? Bunun başka bir yolu yok. Bu Tanrı'nın yoludur. Bu yol Tanrı'nın yoludur. Tanrı seninle birlikte olmak istiyor. Tanrı seninle beraber yaşamak, Tanrı senin hayatına dokunmak istiyor. Çünkü Tanrı senin şu anda yaşadığın hayatı sana yakıştıramıyor. Tanrı bu ilişki düzeyini, bu hı hı. ilişkisizliği, bu kötü ilişki düzeyini insana yakıştıramıyor. Bu ilişki dünyasını, bu dünyanın ilişkilerini insana yakıştıramıyor. Bakın, Tanrı şu dünya için yaratmazdı bizi. Böyle kötü ilişkilerin olduğu bir dünya için bizi yaratmak istemezdi. İnanın bana, Tanrı bu dünya için insanı yaratmazdı. Asla yaratmazdı. Bunun bir tek çıkışı var. Bu dünyada biz Tanrı'nın istediği ilişkiyi, Tanrı'nın hoşnut olduğu ilişkiyi, Tanrı'yı mutlu eden ilişkileri yaşayabiliriz. Bunun bir tek yolu var. Kutsal ruh. Başka bir yolu yok. Burası hayatın rotası programı. Burası hayatın rotası programı. Burası Radyo Maranata. Burası Hristiyan kürsüsü. Burası Hristiyan öğretisi. Burası Mesih'in öğretildiği yer. Ve Mesih'in öğretildiği yer bugün diyor ki size, doğru ilişkiler, bereketlenmiş ilişkiler, mutlu ilişkiler, hayatı sevdiren ilişkiler. Bunun için bir tek şeye ihtiyacınız var. Tanrı'yla beraber yaşamaya, Tanrı'nın gelip sizin yüreğinizde konut kurmasına, Tanrı'nın sizinle olmasına. Tanrı'yı ararsanız, Tanrı'yı yürekten ararsanız, onu bulacaksınız. Onu İsa Mesih'te bulacaksınız.
Evet. Birkaç ayet okumak istiyorum aslında, hem bu iş ilişkilerinde hem de toplumumuzda baktığımızda yönetimle alakalı. Çünkü kutsal kitap birçok ayetle aslında ilişkilerimizi bizim düzenliyor. Efesler 5'ten 7'ye kadar okuyorum. Diyor ki, ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rabb'e hizmet eder gibi gönülden hizmet edin diyor. Ve 9. ayette de, ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz demiş. Ve 1. Timoteus 2:1-2'ye kadar diyor ki, her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun demiş ayetlerde. Ve Koliseliler 3:23-24'te de diyor ki, Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz demiş. Evet, baktığımızda görüyoruz ki aslında yani içinde bulunduğumuz toplum için, insanlar için, yöneticilerimiz için dua etmeliyiz. Ve yaptığımız her işi aslında Mesih'e hizmet eder gibi yapmak gerektiğini görüyoruz. Gerçekten bu büyük bir sevgi içeriyor ve Tanrı bizim bu yaşamımızda bu ilişkilerimizi de sevgiyle yapabilmemizi sağlıyor, bunu düzenliyor. Bunu çok açık bir şekilde görüyoruz ve bununla ilgili bir sürü ayet var. Ben sadece birkaçını okudum. Evet pastörüm, aslında yani başından beri programın hep biz ilişkilerden bahsettik, insanlar arasındaki ilişkilerden bahsettik ve siz daha çok Tanrı'nın olduğu hayatlarda ilişkinin daha güzel olduğunu, daha düzenli olduğunu, doğru bir ilişki kurulabileceğinden bahsettiniz. Aslında tabii ki çok önemli, bütün ilişkilerimizi düzenliyor ve rehberlik ediyor kutsal kitap. Peki bizim yani Tanrı bizi sevgiye dayalı bir ilişki içerisinde olmamız için yarattı. Aslında bu nedenle Hristiyanlık bir din değil, Tanrı ile kişisel bir ilişkiyi içeriyor. O zaman Tanrı ile ilişkimiz nasıl olmalı? Biraz da buna bakabilir miyiz?
Yani çok çok basit, çok basit ve çok klasik bir cevaptır benim şimdi vereceğim cevap. Bir kere Tanrı ile önce ilişki kurmaya ve o ilişkide derinleşmeye gayret etmek lazım. Tamam, bizim eksik kaldığımız bu. Niye eksik kalıyoruz burada? Çünkü dünya, yani Tanrı'ya vakit ayırmalıyız ya. Tuhaf geliyor değil mi sözü? Ya, tuhaf geliyor ama gerçek odur yani. Tanrı'ya vakit ayırmalıyız. Bir şeylerin vaktinden esirgeyip, ne bileyim ne vakitler varsa, o vakitlerden esirgeyip, ya şu bizden vaktimizden çalanlar neyse, o vakitleri Tanrı'ya ayırmalıyız. Ya bizim sürekli yapmaya ya da öğrencilerimize öğrencilerimize öğrettiğimiz bir şey var. Belli saatler. O saatleri öğretirdik. O saatleri insanlar sorduğunda, o saatlerde boş musun diye, doluyum deyin. Bu sabah erken saat olabilir veya akşam geç bir saat olabilir. Neyse. Çünkü gerçekten dolusun aslında. Tanrı'yla dolusun. Dünyanın en önemli şeyini yapıyorsun. Senin en çok ihtiyacın olan şeyi yapıyorsun. Ya düşünsene. Şimdi sen mesela işin var. Para kazanacaksın. O önemli bir şey değil mi? Onun için onu kimseyle şey yapmazsın. Yani o başka bir şey için uğraşmazsın. Çünkü orada olman lazım. Para kazanmak için orada olman lazım. Çok önemlidir değil mi? Şimdi o, bu da aynı şekilde. Tanrı'ya vakit ayırmamak. Şimdi bu dünyada Tanrı'ya vakit ayırmamak, bu dünyada Tanrı'yı ne bileyim es geçmek ya da Tanrı'ya derinlemesine ilişki kurmaya çalışmamak. Bundan daha saçma bir şey olamaz ya. Çok saçma. Bu dünya bizden çok çalıyor. Biz dünya bizim Tanrı'yla olan vaktimizden çok çalıyor. Hı hı. Daha çok, ya şu dünyanın bir tane gerçeği var. Şu dünyada gördüğümüz bir tane gerçek var. O dünya bize gerçeği zaman zaman sürekli gösteriyor. Çünkü dünya tükeniyor bizde ve tükendiği zaman biz onu görüyoruz. Bizim aslında tanrısal güce ihtiyacımız var. Çünkü biz orada alan tarafız. Yani Tanrı ile ilişkilerde alan tarafız biz. Tanrı'dan aldığımız zaman başka bir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Yani başka bir şeyden almaya ihtiyacımız kalmıyor. Tanrı, evet, açlığımız var. Çünkü Tanrı açlığımızı gideriyor Tanrı. İhtiyacımız olan bu bizim. Ona vakit ayırmak. Tanrı açlığını gidermeliyiz. Sürekli Tanrı'dan almak. Sürekli Tanrı'dan beslenmek. Mesela sabah 8, atıyorum misal veriyorum. Sabah 8-8-15 arası, o saat Tanrı'nın saati. Tanrı ile birlikteyim. Dua edeceğim, kutsal kitap okuyacağım, daha çok dua edeceğim, Tanrı'yı anlamaya çalışacağım. Akşam 11:30 zır telefon çaldı, bakmıyorum telefona. Niye? Bakamam, Tanrı'yla ilişkim var. Şu an Tanrı'yla beraberim.
Bu sizin belirlediğiniz saatler.
Benim saatlerim bu, ama herkesin saati aynı olmak zorunda değil. Hı-hı. Yani saatler insandan insana değişir. Çünkü niye? O saatler Rabb'e ait saatler. Benim yani insanlar o Rabb'e ait olan saatlerini belirlemesi lazım. Hı-hı. Tamam? Hı-hı. O Rabb'e ait olan saatlerde bir şeyler önüne geçmemesi lazım. Bu ne sosyal medya, ne çocuklar, ne şunlar, ne bunlar. Senin Tanrı'yla ilişkin kardeş. Buna gayret ettiğin zaman Tanrı daha çok bereketliyor, biliyor musun? Tanrı buna cevapsız kalmıyor. Çünkü Tanrı buna asla cevapsız kalmıyor. Çünkü senin o gayretini görüyor Tanrı. İhtiyacımız olan bu. Onun sevgisinin yansıması lazım bize. Onunla ilişkimizin derinleşmesi lazım. Tanrı'yla ilişkiniz varsa herkesle iyidir ilişkiniz. Tanrı ilişkiniz iyiyse bütün dünyayla ilişkiniz iyidir. Çünkü dünyanın negatiflikleri size etki yapmaz artık. Yani sorunlar bitiyor mu pastör Tanrı'yla ilişki olunca? Yok, bitmiyor. Yani dünyanın sorunları bitiyor. Finansal sorunlar bitiyor mu? Yok, bitmiyor. Enflasyon bitiyor mu? Yok, bitmiyor. Sorunlar bitmiyor. Evin yoksa gene evin olmuyor. Ama bu sende çok etki bırakmıyor. eskisi kadar etki bırakmıyor. Ve bu bir şeylerde ve umudun daha çok yüksek. Dünyaya yaşama dair umudun daha çok yüksek. Bu ancak ve ancak Tanrı'ya ilişkin varsa oluyor. Hı hı. Kuvvetli bir ilişkin varsa oluyor Tanrı'yla.
Evet. Aslında Yeşaya 64 ve 8'de diyor ki yine de babamız sensin ya Rab. Biz kiliz, sen çömlekçisin. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz. Ve Yeremya 31:3'te diyor ki Tanrı, seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Evet, Tanrı gerçekten bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Ve o zaman aslında ilişkimiz sevgiye dayalı olmalı. Tapınmaya dayalı olmalı ve imana dayalı bir ilişkimiz olmalı Tanrı'yla. Çok önemli, çünkü bizim ona ihtiyacımız var. Bizim kendisinden beslenmeye ihtiyacımız var. Kurtuluşumuz için Tanrı'ya ihtiyacımız var. Evet, peki pastörüm... O zaman Tanrı ile kişisel bir ilişki içerisinde olmayan, Tanrı'yı tanımayan kişiler nasıl gerçek Tanrı ile bir ilişki içerisinde olabilirler? Belki bu soruyu merak eden
önce buna niyet etmeleri lazım. Bu niyetleri var mı? Gerçekten bu niyetleri var mı? Çünkü insanlar soruyor şunu: ya pastör, istiyoruz Tanrı ile ilişki her zaman, kim istemez, olur mu pastör? Ama ya baktığın zaman diğer yargıları ne kardeş ya? Konuşma biraz ilerledikçe bile hemen değer yargıları paraya geliyor, pula geliyor, mevkiye geliyor. Anlatayım. Önce bundan bir kurtulmak lazım. Yani önce şunun kararını vermek lazım. Gerçekten istiyor musunuz bunu? Çünkü bakın, bunu kararını verin. Niye biliyorsunuz? Biliyor musunuz bunun kararını verin bir önce? Bunun kararını vermediğiniz her dakika tanrısal, Tanrı'nın izin verdiği denenmelere, ağır şeylere yakınsınız. Çünkü Rab sürekli sizin ona dönmenizi ister. Sizin iyiliğiniz için, ha. Bak, sizin iyiliğiniz için. Çünkü doğru yaşamın, mutlu yaşamın tek kendisiyle onunla ilişkide bulacağınızı biliyor Tanrı. Başka şekilde bulamazsınız. Hı hı. Eğer dönmediğiniz zaman Rab bazen hayatlarınızda bazı şeylerin kötü gitmesine izin vermek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü ya işler bal böreken kimsenin aklına Tanrı gelmiyor. Ne yazık ki böyle. Hani bunu söylemek bana hicaptır insan adına, ama insan için. Çünkü ben de insanım, ama bu gerçektir. Bu gerçektir bu. Yani işler bal böyle gittiği zaman kimsenin aklına Tanrı gelmez. Bazen Tanrı bir şeylerin olmasına izin verir.
İzin aslında verir. Kötülük ondan gelmez ama.
Ama başına kötü bir şey gelmesi ve... izin verir. Ve bu izin vermesinin bir tane sebebi vardı. Dönmen ona. Onunla ilişki kurma iradesini göstermen artık. Çünkü tükenmesi lazım. O dünya değerlerinin tükenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Senin o değer yargılarının tükenmesi lazım. Tükendiği zaman, bittiği zaman, anlamsızlaştığı zaman hayatında başka anlam arıyorsun. O anlam, o zaman Tanrı'yı buluyorsun sadece. Bazen hayatında başka anlam aradığın için, başka bir arayışta olduğun için, ne aradığını bilmeden bir arayışta olduğun için Tanrı'yı buluyorsun. Çünkü kimse ben Tanrı'yı arayayım demiyor. Çünkü herkes Tanrı'da olduğunu düşünüyor. Problem o. Problem sahte bir Tanrı var hayatlarımızda. Ne yazık ki böyle yani.
Evet. Ve aslında Tanrı bizimle olabilmek için gerçekten çok çabalıyor. Yani bizim dikkatimizi çekmek için, kendine çekmek için, bize olan sevgisini göstermek için çok çabalıyor. Zamanımızın sonuna geldik. Son bir soruyla aslında sormak istiyorum ben. Belki hayatlarında işte ailesiyle olsun, belki eşiyle ya da çalıştığı yerde, bilmiyorum. Birçok alanda ilişkilerimiz var. Sorun yaşayan insanlar olabilir, dinleyicilerimiz arasında da olabilir. Bu anlamda böyle bir sorun yaşıyorsa o kişi ne önerirsiniz, ne yapsın, nasıl bir bakış açısıyla baksın diye sormak istiyorum.
Biz bir toksik ilişkiler yumağındayız, dünyasında yaşıyoruz. Başka bir şey de düşünülemez. Önce onu söyleyeyim. Çünkü günah dünyasında anlamımızda biz günahla çarpışmak için yaratılmadık ki. Biz yüzümüze günahlar çarpsın diye soğuk yalanlara muhatap olmak için yaratmadık ki bizi Tanrı'yı. Tanrı bizi. Ya bak şimdi Semra, şimdi konuştuğumuz zaman şunu deriz. Şunu söyleriz, yani dünyada günah var. Günah var dünyada, evet abi, ama günah çarpınca yüzümüze, tamam mı? Mesela bir yalan yüzümüze çarpınca, insanların bizim hakkımızda söyledikleri bir yalan ağır gelir bize. Çok ağır gelir. Ağır gelmezse normaldir. Şimdi bu dünyada düzgün ilişki yaşamak, düzgün güzel ilişki yaşamak. Şimdi ama şunu da söyleyelim. O aynı kişiler de bazen yalan söylüyorlar. Demek istediğim şu. Şimdi birçok insan, bence hani dedin ya sen, bazı zor ilişki, bozuk ilişkiler yaşıyor olabilirler.
Evet, sağlıklı olmuyor.
Yaşamayan yok kardeş. Ben düzelteyim. Yaşamayan yok. Herkes önce bir kendine bakacak. Tamam, öyle başlayayım. Herkes günahlı olarak hep böyle karşımızdakine bakınca hep suçlayacak birilerini buluruz. Dünyanın en kolay şeyidir. Adam ilk günahı işlediği zaman, yasaklı meyveden yediği zaman döndü ve Tanrı'ya dedi ki, senin yanıma koyduğun kadın bana bunu yedirdi dedi. Bak şimdi. Bu adam Tanrı'yı suçladı. Şimdi biz onun zürriyetiyiz. Dolayısıyla çok kolay suçlayacak adam buluruz. Yani bak, bariz hatalı olduğunuz bir şeyde bilin. Adam der ki mesela, ya tamam bizim de hatalarımız var ama diye böyle devam eder o cümlenin sonunda. Ve o ama mutlaka dönüp dolaşıp karşıdakine batırır çuvaldızı. Şimdi sorun şu, herkes bir kendine bakacak. Kendine bakacak. Çünkü kendine bakarsa kendine çok şey görecek, çok leke görecek. Ama kendine bakması için Tanrı'ya ihtiyacı var. Yoksa kendini göremez. Tamam. İnsanoğlu yoksa kendini göremez. Odur ki bugünün ilk sözüdür ve bugünün son sözüdür değerli kardeş. İlk sözüdür ve son sözüdür. Tanrı sevgisini keşfetmen lazım. Tanrı sevgisini keşfedersen toksik ilişkin olmaz. Tanrı sevgisini keşfedersen yükselen, bereketlenmiş ilişkin olur. Tanrı sevgisine ihtiyacın var. Veya o Tanrı sevgisini nasıl elde edin? Nasıl kavuşacaksın o Tanrı sevgisini? Nasıl bulacaksın o Tanrı sevgisini? Bir tek şeyle. Kutsal ruh. Gerçekten Tanrı'yı arayarak, gerçekten Tanrı'yı aradığında o yüceliği, yani İsa Mesih'i bularak, bizim için kendini feda eden sevgiyi bularak, bizim için kurban olan Tanrı sevgisini bularak, ona ihtiyacın var. İhtiyacın olan o. Tanrı açlığı, Tanrı sevgisinin açlığı. Bunu bulman lazım. Bunu bulmadan ilişki, doğru ilişki, yükselen ilişki, pekişen, derinleşen ilişki, mutlu ilişkiler yaşayamazsın. Yaşayamazsın, sana selamet. Evet. Hepimize selamet.
O zaman Tanrı ile olan ilişkimiz düzeldiğinde aslında çevremizdeki hatta kendimizle olan ilişkimiz bile düzelebiliyor diyoruz. YouTube'dan Mesut Subaşı bizlere yazmış. 1. Yuhanna 4.10 Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur demiş ve Mezmurlar 115.1'de bizi değil ya Rab, bizi değil, sevgin ve sadakatin uğruna kendi adını yücelt, emeğinize, yüreğinize sağlık, teşekkürler demiş. ve Instagram'dan, yani bütün yorumları okuyayım kalmasın, Gezinti Karavan'da demiş ki, ben sizin hiçbir sorun yaşamadığınızı düşünüyorum burada anlattıklarınıza baktığımda demiş pastörüm.
Şimdi bakın, ilişki yani doğrudur. Hani Rab'le yürüme konusunda Rab'le yürüdüğüm yıllar içerisinde, geçmişte falan öğrenme aşamasında bazı sorun. Şu anda evet, yani yaşadığım, sorumlu olduğum hiç kimse yoktur. İlişkimin kötü olduğu, negatif olduğu hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Rabbe hamdolsun. Ama bu şu demek değil. İnsanız ve hata yapabiliriz. Ama sorun şu. Hata yaptığımız zaman kime gideceğiz? Hatamızı kimden öğreneceğiz? Ve o an yaptığımız hatayı kimle görebileceğiz? Bu önemli. Anlatabiliyor muyum? Yoksa son tahlilde, günün sonunda insansın ve insan içindeki, evet, bastırılmıştır nefsimiz, doğru. Nefsimiz bastırılmıştır. Ama o nefs hala içimizdedir. Uyanmaya hazır biçimde içimizdedir. Rab'de yürüdüğümüz müddetçe o nefs bastırılmıştır. Ama o nefs yine içimizdedir. Dolayısıyla hani sorun yaşamayacak mısın? Bunun garantisini vermem, ben kimseye veremem. Ama benim anlattığımdan çıkarsama yapmak gerekiyor. O çıkarsama şu. Eğer böyle bir şey olursa bu işte gitmemiz gereken, yüreğimizi araştırmamız gereken, yüreğimizi görmemiz gereken, görmemiz için Tanrı'ya ihtiyacımız var. O bize gösterecek yüreğimizi. Anlatabiliyor muyum? Onun sevgisinde pekişmeye ihtiyacımız var. Tanrı sevgisinde olan kişi hata yapmaz. Tanrı sevgisi güçlüyse hata yapmaz. Ama Tanrı sevgisi o kişide seyreliyorsa, azalmaya başlıyorsa, o kişi tekrar toksik ilişkiler yaşama potansiyeline sahiptir. Kimse bundan azade değil. Benim de toksik ilişkiler yaşama potansiyelim hala vardır. Rab'le olmazsam, az önce ne paylaştım? Sabah onunla olmak, akşam ondan beslenmek. Sürekli beslenmemiz lazım. Sürekli beslenmezsek aç kalırız. Acıkırsak toksik ilişkiler yaşarız. Çünkü nefs gelişir. Nefs büyür. Tanrı açlığı büyür. Tanrı açlığı toksik ilişkiler demektir.
Evet, dediğiniz gibi aslında tabii ki her insan hata yapabilir ama Kutsal kitap bir ayna gibi her okuduğumuzda aslında bizim yaptığımız hataları, günahları görmemizi sağlıyor. Tabii ki Tanrı'nın önünde durduğumuzda da aslında ne kadar günahkar olduğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz ve tövbe edebiliriz Tanrı'nın önünde. Ve bizi bu sorundan ya da bu günahtan kurtaracak olan yine Tanrı'nın kendisidir. Zamanımız da çok az kaldı. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere de. Sevgili dinleyicilerimiz, ailemiz, çevremiz, toplum içerisindeki ilişkilerimiz bizlerin yaşamları üzerinde büyük etkilere sahip. Bu yüzden sağlıklı kurulan doğru ilişkiler sayesinde hem biz hem de bizimle etkileşimde olan insanlar gelişir. Bu konuda doğru bir bakış açısı ve ne yapılacağı konusunda en doğru rehber kutsal kitaptır. Bizim her alanda ilişkilerimizi düzenleyecek, doğru bakış açısını ve bilgeliği sağlayacaktır kutsal kitap. Fakat tüm bunlar için öncelikle günah nedeniyle Tanrı ile bozulan ilişkimizi düzeltmemiz gerekli. Bunun için de tek geçerli yol İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmektir. Tanrı sadece bizi yaratmakla kalmadı, kusursuz sevgisiyle bizi seviyor ve sonsuzluğu onunla geçirmemizi istiyor. İsa Mesih iman ile Tanrı ile sonsuza dek sürecek bir ilişkiye sahip olabiliriz diyorum. Siz dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Okuyamadığım yorum varsa kusura bakmayın lütfen. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Radyo Maranata'da kalın, bizi dinlemeye devam edin. Herkese iyi haftalar diliyorum.
İyi haftalar, iyi akşamlar.